Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
Senden daha yakışıklı çıktım galiba.
Öyle bir dünya yok da.
Kameralara gösterelim hatta kim daha yakışıklı çıkmış.
Evet, anket derken.
Hadi başlayalım. Merhaba, ben Erdo Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobility'nin yine yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu defa oldukça yoğun bir gündemimiz var. Pek çok farklı haberle gündemi değerlendiriyor olacağız. Hiç vakit kaybetmeden de Ender, ilk haberimize başlayalım isterseniz. Dünyanın en popüler fotoğraf odaklı sosyal ağı diyebileceğimiz Instagram, direkt mesaj adı verilen doğrudan mesajlama servisini de hizmete soktu. Artık Instagram kullanıcıları birbirleriyle mesaj bazında da haberleşebiliyorlar ya da paylaşmak istedikleri fotoğrafları Instagram'a atmadan önce sevdikleri eşleriyle, dostlarıyla paylaşabiliyorlar. Bu önemli bir özellik. Ben şu an çektiğimiz fotoğrafı Instagram'a paylaşmadan önce Ender ve Ender'in yanında 14 farklı kişiyle, yani toplamda 15 kişiyle paylaşabiliyorum. Bu paylaşımı gerçekleştirirken de aynı zamanda fotoğrafın altında istediğim mesajı da yazabiliyorum. Bu aslında kişilerin Instagram ortamında da birbirleriyle haberleşebilmesi adına önemli bir gelişme. Ancak hani Facebook'un da farklı amaçlar için kullanılabildiğini düşündüğümüzde, hani önümüzdeki günlerde şunu göreceğiz herhalde. Pek çok erkek, hani kızlara, Instagram takip eden bayan kullanıcılara fotoğraf çektiği fotoğrafın altında mesaj atarak nasıl beni beğendiğim tarzında mesaj atacaklar. Çünkü öyle bir şey ki hani ben etrafımdan da görüyorum. İstikrarlı bir şekilde her gün aynı saatte farklı kızlara mesaj atan erkekler var. Hani beni beğen, beni takip et vesaire. Çok güzelsin tatlım. İşte tanışalım, gel konuşalım, tanışalım, çay içelim, börekliye gidelim tarzında. Bu tür şeyler hayatımızın içerisinde olan şeyler. Hala bunları yaşayabiliyoruz. Umuyorum ki Instagram en azından o seviyede bir kullanım, artık zenginliği diyeceğim de kullanım zenginliği değil. Kullanım amacına hizmet etmez, fakat muhtemelen bunu kötü amaçlar için kullanacaklar da olacaktır. Fakat en nihayetinde Instagram kullanıcıları artık birbirleriyle mesaj seviyesinde haberleşebiliyor olacak.
Yani insanlar birbirlerini rahatsız etmek istedikten sonra fotoğrafların altında da yorum yapıp birbirlerini rahatsız edebilirlerdi. Belki de Instagram'ın biraz da bu fazla büyümesinin sebebi de kullanımı kolaydı ve insanları fazla birbirine iç içe sokmuyordu yorumlar dışında. Bakıldığında belki bu direkt mesaj özelliğiyle artık insanlar biraz daha gizli konuşmalar yapabilir, ama şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Instagram çok büyük bir sosyal ağ ve çok büyük de bir potansiyele sahip.
Milyonlarca kullanıcısı var.
Fotoğrafta başladılar, işin içine videoyu getirdiler vesaire. Ve hala da çığ gibi kullanılmaya devam ediyor. Bakıldığında insanlar da bu altyapı hazır varken insanları birbirleriyle daha farklı iletişim haline sokup o altyapıdan faydalanacak bir gelişmeleri zaman içerisinde geleceklerini biz tahmin ediyorduk. Mesajlar bunlardan bir tanesi oldu. Belki de yakında gruplar kurulur. Özel hani fotoğraflar altında başlanır. Hani bugün her ne kadar hashtagler altında bunu sanal olarak oluşturabilmek mümkün olsa da hakikaten bu iş için ayrılmış gruplar oluşturabilir vesaire. Instagram yakında gelişmeye devam edecektir. Avantajlı olabilir. İnsanlar rahatsız da olabilir, ama sonuçta yorum yaparak da rahatsız edebilirsin bir insanları. Engelleme gibi şeyler var sonuçta. Bunları kullanırsak yaparız, ama güzel olmuş. Bir de Twitter'ınki gibi başta hatırlıyorsun, Twitter direkt mesaj özelliği doğru düzgün çalışmıyordu. Mesaj geliyordu, uyarı geliyordu, giriyordun inbox'ta mesajı göremiyordun vesaire. Bu tarz sıkıntılar olmazsa da kullanılabilir bir sistem olacak tabii.
Tabii Instagram için mesajlaşma aslında kaçınılmaz özelliklerden bir tanesi olmaya başlamıştı. Çünkü bazı üçüncü parti Instagram istemcileri bu özelliği veriyordu bir süredir. Dolayısıyla Instagram'ın Instagram servisini baz alan, bu servisi kullanan uygulamalar bu desteği verirken bu destekten uzak kalması düşünülemezdi. Çünkü bu yavaş yavaş uygulama bazında olsa bile en azından Instagram'a belki kullanıcı kaybettirebilirdi. Dolayısıyla böyle bir aksiyon almalarını biz bir süredir bekliyorduk. Ben muhtemelen 2 Mayıs'ın sonlarına doğru böyle bir gelişmenin olacağını duymaya başlamıştım. En nihayetinde geçtiğimiz günlerde de bu servis Instagram'ın CEO'su tarafından resmi olarak duyuruldu ve kullanıma sunuldu. Şu an Instagram kullanıyorsanız eğer ve uygulama güncellemesi yapmadıysanız güncellemeyi yaparak bu özellikten faydalanabiliyorsunuz. Eğer hani sevdiklerinizle Instagram üzerinden de mesajlaşmak ya da çektiğiniz fotoğrafları, örneğin fotoğrafta bir dostunuz da olabilir, bu dostunuza herkese paylaşmadan önce göstermek istiyorsanız eğer bu servisi kullanabilirsiniz. Hatta bunu söylemişken Ender, az önce çektiğimiz fotoğrafı biz de şu an canlı canlı, şu efekti de uygulasam mı acaba diyerek ne yapalım, farklı bir efekt koyalım, yaptıktan sonra canlı yayın örneği diye Instagram hesabımıza canlı yayın fotosu.
Aa, hashtagleri koymadan olmaz şimdi.
Fotosu olarak.
Bir de mobil hashtagi koy istersen.
Paylaşmış olalım.
Sen beni sevmiyorsun.
Ben seni çok seviyorum da şu an insanları, izleyicilerimizi bu kadar bekletmeyelim. Evet, fotoğrafımızı da koymuş olduk. Hem benim Instagram hesabımdan hem de Ender'in Instagram hesabından bu fotoğrafı da eğer arzu ederseniz
görebilirsiniz.
Diyerek sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz de aslında Instagram'la ilişkili diyebileceğimiz bir haber. Oxford Üniversitesi geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla yılın kelimesi, 2013'e damga vuran kelime olarak selfie'yi seçmişti. Selfie'nin Türkçesi şu: İnternette yayınlamak amacıyla kişinin akıllı telefonu ya da tablette kendi kendini fotoğrafını çekmesi. Bu hakikaten herkesin artık akıllı telefon sahibi olduktan sonra en çok yaptığı uygulamalardan birisi haline geldi. Fotoğrafı çekmek için telefonumuzu alıyoruz ve özellikle farklı yerlerde, düğünlerde, derneklerde, süslendiğimiz etkinliklerde.
Herkes bir denemiştir. Hani paylaşan var, paylaşmayan var. Mesela ben bazen bazı selfie denemeleri yapıyorum. Mesela tıraş olmadan önce şey yapıyorum, belli bir bölgesini kesiyorum sakallarımın, ondan sonra çekiyorum vesaire, böyle arda arda birkaç resim oluşturuyorum ama tabii ki paylaşmıyorum bazen ya komik görüntüler çıkıyorsa.
Ben de şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz haftalarda değil, hatta Ekim sonu gibi kuzenime kız istemeye hayırlı bir iş için Manisa Akhisar'a gitmiştik. Hani aileyi temsil ediyorsun sonucunda, çünkü yani kuzenimden sonraki en büyük erkek benim aileyi temsil eden, orada bir sürü karşı tarafın büyükleriyle münasebet içerisine girmen gerekiyor. Dedim hani güzel görüneyim, gittim kuaföre orada bilmediğim bir yere. Sonucunda her erkeğin de belli bir kuaförü oluyor genelde, yıllardır gittiği. Hani abi dedi, ne için geldin, ne yapalım falan, dedim hani kız istemeye geldik, şöyle bir parlak surat çıksın dedim ortaya. Benden habersiz adam birden yüzüme makyaj yapmaya başladı. Makyaj diyorum, yüz temizleme kalıpları var yani. Artık olay o kadar uzak ki tam ismini de bilmiyoruz. Hani aldı, bir saat boyunca yüzümdeki o maske kurumasını bekledim vesaire. Hani o an bazı maskeli fotoğraflarımı çekmişim ama tabii ister istemez bunları Instagram'da paylaşmadım ya da sosyal medyalarında paylaşmadım. Fakat herkesin paylaştığı ya da paylaşmadığı, çektiği selfie, yani kendini çekip internete koymak amacıyla kaydettiği fotoğrafları bulunuyordu. Burada tabii ki hepimizin fotoğrafları var ama hepimizin fotoğrafları ünlü değil, ünlü olanları var. Belki de bu yılın en ünlü fotoğrafı da Amerikan Başkanı Obama'dan geldi. Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın cenaze töreninde yanında İngiltere Başbakanı ve Danimarka Başbakanı ile beraber çektiği bir fotoğraf var. Bu muhtemelen yıla damgasını vuran fotoğraflardan bir tanesi olacak. Ellerinde BlackBerry Z10. Yani fotoğraflarını çekiyorlar. Arada Danimarka Başbakanı bayağı mutlu ama Obama'nın sol tarafında Michelle Obama, Bayan Obama, First Lady. Oldukça asabi bir şekilde, hiç oralı olmadan karşı tarafına bakıyor.
Hatta surat asık, yani direkt karelerden görüyorsun, rahatsız olmuş durumda. Öbür tarafta kakarek kirim muhabbet.
Yani yurt dışında o kadar çok haberleri çıkmış ki, acaba Obama Danimarka Başkanı'na flört mü ediyordu vesaire tarzında. Hani bu işin magazin boyutu. Fakat bu selfie dediğimiz kendini çekme eylemi gerçekten o kadar popüler oldu. Buradan aslında bir haberimiz daha var bununla ilişkilendirebileceğimiz. Yılın kelimesi selfie'ydi ama selfie'yi aptalca uygulamalar için kullananlar da var. Yurt dışında hırsızın bir tanesi çaldığı paralarla, çaldığı eşyalarla beraber kendi kendini çekip sürekli Instagram'da fotoğrafları paylaşınca polis tarafından hani böyle eliyle koyulmuş gibi bulmuşlar ve adam tabii ki hapsi boylamış diyebiliriz.
Zaten birçok suçtan daha önce aranıyormuş ve sabıka kaydı varmış. Son birkaç olayla da ilgili şüpheleri varmış, yanlış okumadıysam haberi, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, tam bu şüpheleri araştırırken bir anda Instagram'da elinde paralarla vesaire.
Ya bu ifade mazur görünüyor ama bu nasıl bir aptallıktır ya? Sen git o kadar hırsızlık yap, para çal, işte insanların eşyalarını çal, daha sonra bu eşyalarla beraber verdiğin pozları Instagram'da paylaş.
Vallahi nasıl, ne kafası bilmiyorum.
Açıkçası ya, hakikaten anlaşılır gibi değil. Yani açıkça ben hırsızım diye fotoğrafları paylaşmış orada. Neyse ki bu suçlu yakalanmış ve hapse gönderilmiş diyelim. Instagram'ın açtığı bu yolda selfie dediğimiz kendini çekme eylemleri devam edecek gibi görünüyor. Hani umarız herkes paylaştığı fotoğrafları, çektiği fotoğrafları paylaşırken tabii ki herkes en güzel fotoğrafı paylaşmaya çalışıyor ama en azından böyle kötü amaçlara hizmet eden kişilerin de bu şekilde yakalanması gerçekten bizler adına sevindirici bir haber deyip sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz Google cephesinden geliyor. Bu haber Google adına güzel olabilir ama teknoloji dünyasının lider isimlerinden Intel'i üzebilir. Bloomberg, ünlü ekonomi yayıncısı Bloomberg'in verdiği haberlere göre Google ileride Intel'le yollarını ayırarak kendi geliştirdiği sunucuları kullanmaya başlayabilir. Şimdi bilindiği üzere Google dünyanın en büyük çevrimiçi servislerini işleten firma. Hani bakıldığından YouTube'dan, Gmail'a, Google Documents'tan Drive'a kadar pek çok farklı hizmet Google'un hizmeti. Ve bu hizmeti ayakta tutabilmek adına çok güçlü bir donanımsal altyapı, çok güçlü bir teknolojik altyapıya sahip olmak gerekiyor. Google'da biliyoruz ki kendi altyapısını kendi kuruyor, data center'larını kendi tasarlıyor. Çünkü
dünyanın birçok yerinde farklı.
Aynen öyle. Özel ihtiyaçları var Google'un böyle büyük servisleri işletebilmek adına. Hani yazılım ve donanım anlamında daha iyi optimizasyon sağlayabilmek adına Google'un ARM tabanlı işlemciler geliştireceği söyleniyor ki bu bugünden yarın olabilecek bir şey değil. Yani bugün çalışmaları başlasa muhtemelen birkaç yıl sürecektir. Burada en büyük soru işareti şu: milyarlarca kişinin kullandığı bu servisleri ayakta tutabilmek için yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyuyoruz ve performans bazına bakıldığı zaman saf çekirdek gücü anlamında ARM'ın şu anda bir dezavantajı var. Hani en zayıf Intel çekirdeği bile bakıldığı zaman, özellikle Xeon ailesi adına bakıldığı zaman, hani en güçlü ARM tabanlı çekirdeğin hallice çok önünde yer alıyor. Fakat burada şu avantaj var: ARM'ın bir enerji verimliliği konusunda avantajı var. İki de maliyet noktasında avantajı var. Hani bir tane ARM çekirdeği olmasa bile belki 7-8 tane ARM çekirdeğini bir araya getirerek tek çekirdekli bir Xeon performansı elde edilebilir. Burada muhtemelen şirketler bunların hesaplarını yapıyordur. Çünkü kurumsal bazda sunucu seviyesindeki yazılımlar çok çekirdek seviyesinde ölçeklenebildiği için, paralellik olabildiği için hani burada 10 çekirdeği onu da kullanabilmesi söz konusu zaten bakıldığında. Hani Google bunların planlarını yapıyordur. Çünkü her yil 500 milyon doları Intel'e getiriyorlar bir şeyin işlemcileri için. Muhtemelen orada da tasarruf edebilmek adına böyle bir yola girmiş olabilirler.
Zaten Intel'in en büyük, 5. büyük müşterisi Google şu anda ve her yıl ciddi anlamda işlemci sunucu altyapıları alışverişi gerçekleştiriyorlar. Google'ın biz zaten yıllardır kendi sunucularını da özelleştirdiğini biliyoruz. Hatta şöyle en ufak detaya kadar uğraşıyorlar ki verimli olsun. Google'un data center'larını araştırırken ben bazı bilgileri okuma fırsatı buldum. Mesela hiçbir sunucusunda grafik birimi yokmuş. Bugün sunucularda kullanılan grafik birimi zaten ekrana görüntü vermekten başka bir şey
yaramıyor. Yani entegre çözümler.
Yani entegre çözümlerin de en basit versiyonları ki onu bile devreden çıkarıyorlar ki onun da tükettiği enerji miktarından işte avantaj sağlayabilirim. Ha, baktık burada belki 1 watt bile değil ama sunucu çiftliklerinde dünyanın her yerinde yer alan data center'ları düşündüğümüzde burada büyük miktarda gene enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Bunun dışında UPS sistemlerinde bazı farklılıklar var. Mesela birçok UPS sistemi AC-DC değişimi yaparken Google'ın UPS servisleri güç kaynağının yanında yer alıp DC olarak saklıyor voltajı ve o şekilde UPS'ler devreye giriyor elektrik kesintisi olduğunda gibi bir sürü olay var. Bakıldığında ARM'a geçiş belki iş yükünün hafif olduğu web sunucularına başlayabilir ama daha fazla endekslemenin işlem gücü olduğu yerlerde muhakkak yine Intel Xeon işlemciler kullanacaktır. Veya o devirde AMD daha iyi performans verirse optimumlarla tabii ki orada da alternatifler görülebilir. Ama ufak tefek de olsa, bazı geçişler olsa da bir anda hani Google kendi işlemcisini tamamladı. Hadi eyvallah Intel'cim, biz görüşürüz sonra başka yerlerde deyip de kendi ARM tabanlı sunucularını kullanmayacaktır. Ama bakalım, ARM için de güzel bir sınav olacak. Eğer sunucu tarafında da tutturabilirlerse biraz bir şeylere, HP'nin Moonshot'tı yanlış hatırlamıyorsam ismi, güzel bir örnek olmuştu açıkçası. Neden olmasın? Enerji verimliliği sonuçta çok ciddi bir konu. Sadece sistemlerin oluşturduğu enerji değil, bunları soğutması, bakımı vesaire de ciddi bir maliyet olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki ister istemez firmalar da bundan kurtulup daha çevreli çözümlere yöneliyorlar.
Tabii bir taraftan az önce Ender'in söylediği gibi soğutma da burada büyük önem taşıyor. Özellikle Google ve Facebook gibi firmaların kendi sunucu ambarları için özel dizaynlara gittiği ve hani soğutma anlamında farklı çözümleri kullandıkları da biliniyor. Hatta deniz suyunu ile kullanmaya çalışanlar var bu
Google
noktada.
Kuzey Avrupa'da kullanıyor.
Özellikle evet, Kuzey Avrupa'da İrlanda tarafından alışmıyorsa sunucularını konumlandırıyorlar genelde. Ya da daha böyle Kuzey Avrupa ülkelerine kaymaya çalışıyorlar bu açıdan bakıldığında. ARM'ın da enerji verimliliği olarak termal anlamda da daha serin çalıştığı biliniyor. Tabii bu daha zayıf bir performanslı sunucu olarak bir ortaya çıkıyor ama muhtemelen bunun planlamalarını yapıyorlardır. HP Moonshot ARM'ın sunucu tarafındaki yükselişine güzel bir örnekte. Diğer taraftan AMD'nin de Seattle kod adıyla 64 bit ARM V8 tabanlı yeni nesil düşük maliyetli Opteron sunucu işlemcilerini geliştirdiğini de biliyoruz. Hani ARM zaten mobil tarafta piyasanın tamamına yakınına hakim durumda. Şimdi amaçları 64 bit ile birlikte sunucu tarafına kaymak. Kaldı ki 128 bit konusunda çalışmaları var. Bunun ilk ipuçlarını geçtiğimiz günlerde vermişlerdi. Hani Intel'de bakıldığı zaman sunucu tarafında %95'lik pazar payına sahip. Onlar da %1'lik mobil taraftan, yani pazar payları %1 olan mobil piyasadan pay kapmaya çalışıyorlar. Yani karşılıklı bir yarışma söz konusu ama şunu söyleyebiliriz. Hani burada Intel'in işi ARM'a göre biraz daha kolay. Neden derseniz eğer, hani Intel'in de üretim teknolojisi var. Hani sahip olduğu ileri nesil üretim teknolojileri sayesinde işte bugün önümüzdeki sene 14 nanometreye kayacaklar. Ve yani yüksek performanslı bir işlemciyi düşük performanslı ölçeklemek biraz daha kolay. Ama var olan bir düşük performanslı işlemciyi ultra yüksek performans seviyesine çıkarmak için mimari komple baştan ele almak gerekiyor.
Bir de işin içine şöyle bir şey giriyor. Paralellik.
Tabii paralellik de çok yani bir önem taşıyor.
Ne kadar 8 çekirdek, 16, 64 tane çıkar çıkarabildiğin kadar teorik olarak desteklese de yüksek seviyeli işlemci sayılarını. Hep biliyoruz ki paralel işlemci sayısı arttıkça aynı şekilde iş yükünü dağıtamıyorsun. Çok belirli sunucularda, belirli sistemlerde, belirli uygulamalarda sadece bu paralellikten faydalanabiliyor. Dünyada aslında bakıldığında çok da hazır değil. Onun, o yüzden.
Ama şöyle bir şey var. Genelde hani bu tür firmalarda ihtiyaç özel yazılımlar geliştirildiği için o paralellik sağlanabiliyor. Kaldı ki HD Moonshot gibi sistemlerde de kartuş tabanlı bir sunucu altyapısı var. Yani hani bir kasa alıyorsunuz. bir RAW tipi kasa alıyorsunuz. Bunun içerisinde en başta 4 tane işlemci modülüyle başlıyorsunuz. Daha sonra 5-6 tane daha koyuyorsunuz. 48 adete kadar bunu ölçekleyebilmek mümkün. Ama dediğin doğru, eğer ölçeklenebildik anlamı sıkıntısı olan yazılımlara sahip sistemlerde hani ARM'dan 20 tane de koysan maalesef o performansı elde edemeyeceksin. Firmalar tabii ki maliyet hesapları yapıyorlar ve dışa bağımlılığı azaltmak istiyorlar. Bu bağlamda da Google'da kendi işlemcilerini geliştirecekmiş. Apple'ın da keza ileride düşük maliyetli MacBook Air modellerinde kendi geliştirdiği işlemcileri kullanma hedefinde olduğu biliniyor. Bakalım rekabet gelişiyor. Intel tarafında ama tabii ki bunlar pek hoşnutluk yaratmıyordur. Çünkü bu haberin çıktığı gün Intel'in borsadaki hisseleri, ki New York borsasında işlem görüyor, %3.1 oranına düşmüş. Ha, bugün düşer yarın yükselir. Bunlar tabii çok önemli veriler değil ama sonucunda 500 milyon dolarlık yıllık gelirden olmak orta uzun vadede tabii ki Intel'in de hesaplarını bozacaktır ya da yeni stratejiler belirlemelerine vesile olacaktır. Bu arada Ender, biz bu haberi kısa bir süre önce yayınlamıştık. Evet, Masum'uz uyuyakalmış. Bu haberle ilgili okuyucularımız neler yorum yapmış? İstersen biraz da bunlardan bahsedelim.
Yanına al istersen Fahri'yi.
Şimdi sürekli Fahri yanımda kalmasın. Bu iki gün üzerime kalmasını istemiyorum. Arada sen de kullanabilirsin diye.
Yani bana vereceksen ver Fahri'yi.
Hani bakalım, Krealog isimli bir üyemizden yorum gelmiş. Hey gidey demiş. Aklımda 1995 yılında, yani Windows 95 işletim sisteminin bir devrim olarak çıktığı günlerde Hürriyet kampanyasını alarak kampanyadan yalana kaldım. Escort bilgisayar geldi. Pentium'lu işlemci ve 8 MB RAM'liydi. Tabii o dönemlerde internet aslında yeni yükselişe başladı dönemler Pentium'la birlikte. Diğer taraftan bir 3D Fix GPU değil de ilk GPU'yu NV1 ile NVIDIA yaptı tarzında yorumlar var. Bakalım neler var başka. İşte 70'lerin SIS651 isimli bir üyemiz ki kendisinin aslında silikon dünyasına yakın olduğunu hem avatarından hem de ismini anlayabiliyoruz. 70'lerin başında bu işlemcilerin babası ilk mikrokontrolü Intel üretmiş demiş. Zamanında ARM'dan alma Strong ARM serisinde de Intel X2 işlemcilerini de devam ettirmişti demiş ki Intel aslında mobil işlemciler için 2000'li yılların başında mobil cihazlar için işlemci geliştiriyordu.
Windows Mobile'ın o 2002, 2003'lerde Intel işlemciler vardı.
Tabii o dönemde AMD tarafında rekabetin artmasına bağlı olarak yeniden çekirdek işlerine dönebilmek adına bu operasyonu elden çıkarmışlardı. Tabii bizim haberde ARM'ın 128 bit işlemci çalışmanın olduğunu söylemiştik. Burada arkadaşımız ARM'ın bu haberi yalanladığını söylemiş. Tabii ki ARM bu haberi yalanlayacak ister istemez. Gelişmeleri kimse yıllar öncesinden paylaşmak istemeyecektir. Hate be demiş, Intel tek olmaktan çıkıyor. Tabii ki tekel bizim istediğimiz bir şey değil. Rekabetin olduğu yer tüketicilere yarayacaktır. Mert Guz isimli bir üyemizde çok mantıklı bir gelişme, güç tüketimi anlamında kâr edeceklerini umuyorum demiş. Tabii ki güç tüketimi anlamında kâr edeceklerdir ama performans anlamında o dengenin bir şekilde yakalanabilir olması gerekiyor diyerek buradan aslında geri dönelim ve diğer haberimize geçelim Ender. Arada okuyucu yorumlarında ilgili haberler oldukça almaya devam ederiz. Sıradaki haberimiz ARM cephesinden. ARM tarafı Geometrics isimli bir firmayı satın aldığını açıkladı. Bu firma özellikle oyunlarda daha böyle evrensel ışık özellikleri fonksiyonları katabilecek motorlar üzerine çalışıyordu. Geometrics firması ARM bünyesi altına girmiş. Bu firmanın geliştirmiş olduğu ışık motorunu muhtemelen önümüzdeki dönemde çıkacak yeni nesil Mali işlemcilerinin, Mali grafik birimlerinin avantajlı hale çalıştırabileceği bir forma sokacaklardır diye düşünüyorum. Bu motor Battlefield 4 ve Need for Speed Run gibi oyunlarda kullanılmış daha önce. Hani Mali zaten yükselişli olan bir GPU tasarımıydı. Bu tür yazılım desteği ve teknolojik motor avantajlarıyla birlikte herhalde mobil dünyada biraz daha yükselecek ve bu mobil dünyanın tamamında oyun deneyiminin daha iyi noktalara gelmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Tabii mobil dünyada yazılım desteği olmadan hiçbir şey yapamadığını gördük. Qualcomm bugün iyi durumda olsa da Adreno 200 serisi için konuştuklarını hatırlarsak, bu 220-225'ler teorikte çok yüksek işlem gücü sunuyordu ama o iş oyunlara geldiğinde kullanıcı deneyiminde çok da açıkçası bekleneni veremedi. Hepimiz hatırlıyoruz bunları. Yazılım desteği olmadan tabii ki GPU'lar potansiyellerini ortaya koyamıyorlar. Bu tarz ufak teknolojilerin biz zaten firmalar tarafından, daha büyük firmalar tarafından benimselip kendi ürünlerine dahil edildiğini görmüştük. Bunu en çok Apple yapıyor zaten bakıldığında. Ufak
çok iyi yapıyorlar aslında.
İyi yapıyorlar. Yani çok iyi akıllıca satın almalar gerçekleştirip kendi ürünlerine çok güzel entegre ediyorlar. Zaten hep biz de kendilerimizle konuşurken söylüyoruz. Apple aldıysa çalışır yani, kesin çalışır. Çalışmayacak bir şey koymazlar diye de.
Çok nokta atışı satın almalar yapıyorlar.
Yani gereksiz şeyleri almıyorlar, onu diyeyim. Bakalım şimdi.
Kasamda o kadar para olsa ben bir sürü şey alırdım açıkçası sana bakıldığı zaman.
Sen alırsın.
Hani adamlar hakikaten şey yapıyorlar.
Yani kendileri de belki alıyorlardır da şirket içerisinde ne ihtiyaçları varsa onu alıyorlardır diyelim. Bakıldığında yazılımı tam olarak entegre edip üreticilere, oyun geliştiricilere bunu dağıtabilirlerse başarılı olabilirler. Zaten Mali güzel çalışıyor. Verimli bir GPU ve ölçeklenebilirliği de çok güzel. Bugün Mali'de düz MP4'ü kullanan birçok ürün piyasada çok uzun süre iyi sayılabilecek grafik kalitesiyle.
700 MHz'de çalışan.
Bir de işte 28 nanometre ile beraber 700 MHz'de çalışan 450'lerle yani iyi bir grafik performans alabilmek mümkün. Beni biraz merak ettiren şey bahsedilen oyunlar Battlefield 4 ve Need for Speed'di. Bunlar daha PC odaklı motorlar, daha fazla işlem gücüyle çalışmaya alışık motorlar. Bizim bu mobil GPU'lar buradaki o ışık efektlerini ne verimlilikle çalıştırıp render edebilir. Onu da zaten bir bildikleri var ki almışlar deyip geçebiliriz.
Tabii aslında burada farklı senaryolar da ortaya çıkabilir. Örneğin Mali T758 diyelim. Bunun 16 çekirdekli versiyonu acaba masaüstü nasıl performans verir gibi. Yani bakıldığı zaman farklı planları vardır ama Mali jenerasyonu GPU'ların mobil taraftaki yükselişle devam ediyor. Kullanan çok fazla firma var. Çok fazla firma da yeni nesil işlemcilerini kullanmak için kolları sıvamış durumda. Bu tür yazılım desteğinin geliyor olması az önce de bahsettiğim gibi mobil oyunların da hızlı gelişim açısından büyük önem taşıyor. Bakalım ARM tarafı da bu geometrik firmasıyla geliştirdiği motorları nasıl kullanacak, bunları bekleyip göreceğiz diyerek sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz de Samsung cephesinden. Benim şaşırmadığım, sürpriz olarak da nitelendirmediğim bir haber geldi Samsung'dan. Resmi olarak da doğrulandı. Samsung fotoğraf makinesi bölümüyle cep telefonu üreten bölümü birleştirme kararı almış. İki bölüm bir araya geliyormuş. Zaten Galaxy Camera, Galaxy S4 Zoom, diğer taraftan Galaxy NX gibi böyle hibrit cihazların yaygınlaşması bize bunları gösteriyordu. Şimdi bu birleşmeyle birlikte ortaya çıkacak sinerjiden kamera özellikleri daha gelişmiş, akıllı telefonların ya da akıllı fonksiyonları zenginleştirilmiş kameraların ortaya çıkacağı söyleniyor. Zaten Tizen işletim sistemli bir yeni kameranın hazırlıkları devam ediyordu. Hayır, bu sinerji Samsung'un işine yarayabilir çünkü akıllı teknolojilerin mobil internet bağlantılarının hızlanmasıyla birlikte statik kameralardan ziyade internete bağlanabilen, fotoğraf paylaşabilen kameralar kullanıcıların tercihi olacak gibi görünüyor. En azından hani o profesyonel fotoğrafçılardan bahsetmiyorum ama genel kitleyi daha fazla yakalayacak cihazlar gibi görünüyor. Samsung da buradan yola çıkarak iki bölümü birleştirmiş. İnşallah hayırlı olur diyelim şirket için.
Zaten iki bölüm yeterince şirket içerisinde beraber çalıştıklarını düşünüyorum bugün. Zaten senin saydığın örnek ürünlere baktığımızda hepsi zaten iki ürünün beraber çalışıp, iki bölümün beraber çalışıp ortaya çıkardığı ürünler. Yani tek aynı çatı altında toplamak, aynı isim altında toplamak bakıldığında ürünlere pek bir katkı sağlar mı? Tabii şirketin kendi iç işleyişine bağlı ama çok da ben ekstra böyle radikal değişiklikler beklemiyorum. Zaten Samsung şu sensör tarafına çok ciddi eğiliyor bu son dönemde. Kendi sensörlerini de yapıyorlar. Bir de telefonlarda daha hacimli miktarlarda koyup bir de işin içine optik kısmını da güzel bağlayabilirlerse akıllı cihazlar için, ki akıllı cihazlar için artık bu gelişmeden sonra belki fotoğraf makinelerini de katmak doğru olacaktır. Daha iyi kamera performansı, fotoğraf, video performansı sahip ürünler ortaya çıkabilir. Ama öyle çok da atla deve hani olay sansasyon yaratacak bir haber veya birleşme gibi gözükmüyor açıkçası.
Tabii bu ölçekteki büyük firmalarda, çok fazla çalışan olduğu firmalarda bürokratik engeller olabiliyor. Bazen kararların verilmesi, onay süreci uzayabiliyor.
Evet, belki o noktada
bunlar kısılacaktır ve sonucunda bazen belli bölümlerin yöneticileri vizyon sahibi olup farklı fikirlere sahip olup diğer bölümlerde söz hakkı olmadığı için bunları aksettiremiyorlar ya da diğer bölümün yöneticileri bunların aksettirilmesine izin vermeyebiliyor. İşte tüm bu gelişmeler ışığında öyle zannediyorum ki bu birleşme Samsung tarafında hem kameralı telefonlar hem de telefon ya da akıllı telefon fonksiyonlarına sahip kameralar için önümüzdeki dönemlerde daha böyle iddialı ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Buradan bir başka habere geçmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Amerikan Havacılık Dairesi geçtiğimiz haftalarda uçaklarda elektronik eşya kullanımına izin vermişti. Şimdilerde ise gelen haberlere göre yine aynı daire, aynı komisyon uçaklarda telefon kullanımı, yani cep telefonu görüşmesine izin verilir mi emniyete artışıyor. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki günlerde buna da izin vereceklerdir. Çünkü uçaklarda elektronik eşya kullanımı aslında 1970'lerden gelen ve o dönemdeki aslında standartların ve teknolojinin şekilleri doğrultusunda koyulmuş bir yasaktı. Ancak teknoloji artık gelişti. Elektronik eşyaların kullanımı uçaklarda zaten uzun süredir var. Buna izin verilmese bile yolcular zaten uçaklarda bir şekilde açıp kullanıyorlar. Uçak kalkarken inerken çekilmiş fotoğrafları ve videoların zilyon tanesini YouTube'da bulmak zaten mümkün. Ama tabii telefonla görüşme yapmak bu işin başka bir boyutu. Şu an testleri başlamış, hatta kamuya açık bir tartışma yapılmasını istiyor Federal Havacılık Dairesi. Ama dediğimiz gibi büyük bir ihtimalle bunu serbest bırakacaklardır. Hatta serbest bırakılana kadar aradaki süre zarfında özellikle Amerika'da bazı hava yolları bunu paralı izin de verebilirler. Çünkü Amerikalılar biraz bu tür şeyleri seviyorlar açıkçası bakıldığı zaman. Ama yakın gelecekte yeni uçaklarla birlikte herhalde artık uçaklarda telefon görüşmesi de yapıyor olacağız. Ancak özellikle kıtalar arası uçuşlarda ben Amerika'ya giderken böyle 10 saat 11 saatlik yolculuklarda 5. saatte tam böyle uykuya dalarken arkamdaki adamın hanım ne yapıyorsun ya sana ne getireyim ben demesi orada işte işin rengini değiştirebilir.
Yani bence de insanları rahatsız etmeden bu işi bir regülasyon altında tutmak oldukça zor olacaktır. Sen herkesin 5 dakika konuşma hakkı mı olacak ne olacak bilmiyorum ama ya düşünsene 1-2 saat uçuş yapıyorsun hani uzun uçuşta geçtim dır dır dır arkanda sürekli konuşan telefonda kavga eden bir çift var. Yani insan sıkılabilir, rahatsız olabilir, uykusu olabilir, yorgun olur, uyumak isteyebilir. Yani nasıl yapacaklar bilmiyorum ama bence aslında çok da gerekli bir şey değil. Çok da gerekli olsaydı zaten şimdiye kadar daha hızlı olurdu. 2 saatte 10 saatte konuşmaya var yani ne olacak ki açıkçası. Bence insanlar birbirini rahatsız etmemek adına bu tarz şeylerden kaçınmalı. Bir de zaten farklı bir şekilde ücretlendirme olacaktır. Çünkü standart GSM sinyallerini yerden 10 km yükseklikte alamazsınız.
Ya baz istasyonuna bağlanamazsın zaten. Tabii.
Baz istasyonuna bağlanamazsın. Yani uçak içinde özel bir universal alıcı olacak belki. O bir şekilde o sinyali uydu üzerinden aktaracak vesaire. Onu da zaten astarı yüzünden pahalıya çıkar. Yani teknolojik
tabii
anlamda...
Tabii o şekilde onu güzel bir paket altında sunacaklardı diye tahmin ediyorum.
Teknolojik anlamda uçakların donanımına zarar vermemesi iyi. Çünkü iniş kalkış sırasında da biliyoruz. Çünkü şehirlerin üzerinden geçen bu uçaklar milyon tane sinyale maruz kalıyor frekansa, aynen, radyo dalgasına. En azından uçak sistemlerine zarar vermemek güzel ama açıkçası çok da elzem değil bence uçakla telefonla görüşmek.
Yani uçakla telefon görüşmesi tabii ki işin en uç noktası oluyor ama ben buradan Türk Hava Yolları'nı tebrik ediyorum. Yani dünyada sayılı hava yollarının, hatta ilk hava yolu oldular dünyada canlı televizyon yayını yaptıran, aynı zamanda dünyadaki sayılı hava yollarından bir tanesi oldular uçakla kablosuz internet servisi verebilen. İlk deneme testlerinde biraz sıkıntılı çalışan bir servisti ama zaman içerisinde bunu geliştirdiler. Artık uzun yolculuklarda özellikle zaten kıtalar arası yolculukların yapıldığı Boeing 777'de bu servisi veriyorlar. Ki Türk Hava Yolları'nın envanterinde öyle zannediyorum ki 12 tane ya da 13 tane Boeing 777 var. Eğer yanlışsam lütfen beni düzeltin. Bu açıdan Türk Hava Yolları'na tebrik etmek gerekiyor.
Ve ücretsiz veriyorlar servisi.
Ve ücretsiz veriyorlar ama tabii bu deneme süreci de deneme süreci tamamlandıktan sonra artık o paralı mı olur olmaz
İnşallah
mı ondan.
İnşallah tamamlamazlar
deneme emin değilim ama özellikle de mailleri çekmek, belli başlı sayfada görüntülemek için bu internet kullanımı güzel oluyor. Fakat tabii ki YouTube'dan video izlemek gibi hopping süreleriyle bunlar maalesef
paket
şu anda...
Paket kayıtları vesaire fazla olduğu için öyle hani ne bileyim bir online oyun oynayayım, hani bir şey yapayım, sürekli bir akış oluşturacak veri hattını kullanayım, öyle bir şey pek mümkün değil. Zaten olmasın da yani. Bir WhatsApp çalışsın, bir GTalk çalışsın, bir de internette 2-3 sayfayı açabildikten sonra bence fazla
zaten bu var, hem de yine Türk Hava Yolları üzerinde konuşmak gerekirse eğer zaten infotainment dediğimiz eğlence sistemi içerisinde Türk Hava Yolları güncel filmleri de veriyor. Yani bir yandan bizim havayolu şirketinin özel köfte yerken bir yandan internete girip bir yandan da video izlemek gerçekten güzel. Hani biz iş gereği çok sık seyahat ettiğimiz için hani dünyada herhalde uçmadı Mustafa Yolu şirketi kalmadı. Bu açıdan bakıldığı zaman Türk Hava Yolları gerçekten de en iyiler arasında, bunu açık ve net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Sıradaki haberimiz LG cephesinden, aslında birkaç farklı haberin birleşimi olacak bu haber. İlk kısmı LG G2 ile ilgili. G2 yılın flash telefonlarından bir tanesi oldu. Fiyat performans dengesiyle hani çok satacağını düşünün çünkü 1500 liraya 1400 liraya bugün Snapdragon 800 başka bir telefon yok. Hani 300-400 lira yukarısına diyor hani bakıldığı
hani
zaman.
Hani Snapdragon 800 değil, tasarımı güzel, ekranı çok başarılı. Bir kapasiteyi belki orada biraz şey yapılır. Kamerasını da iyi sayabiliriz.
SD kart girişi olsaymış ya o telefonun hakikaten başka bir seviyede yer alabilirdi.
Vakitli getirdiler telefonu. Güzel fiyatta getirdiler ama.
3000 mAh pil var bakıldığı zaman.
Yani hani dolu bir telefondu yani. Sırf tek bir Snapdragon 800 de değil aslında bakıldığında. Yani birçok şeyi üst seviye telefonlar rakip rekabet edebilecek seviyedeydi. Ve bazı noktalarda da üstünlüğü vardı.
Üstünde vardı. Hani tüm bu güzel resim çerçevesinde dedik ki bu telefon herhalde milyonlarca satar. Hani Samsung tarafında Galaxy S4 10 milyonlarca satıyorsa LG G2'nin bu fiyatla bu özelliklerle 20 milyonlarca satması gerekir diye tahminlerde bulunurken LG yaptığı açıklamayla dedi ki telefonumuz 2.3 milyon adet sattı. Şimdi 2.3 milyon iyi bir rakam gibi göründü ama rakiplere bakıldığı zaman devede kulak gibi kalıyor yani açıkçası. Hani bu fiyatlandırmayla, bu donanımla bu telefonu satmıyorsa eğer LG'nin orada durup düşünüp hani marka anlamında acaba biz nerede ne yapıyoruz diye düşünmesi lazım. Geçtiğimiz günlerde akıllı telefon pazarından çıkıp çıkmayacakları tartışılıyordu vesaire. Hani bu telefon zaten bu fiyatla bu kadar satıyorsa eğer LG'nin zaten kar etmesini beklemek mümkün değil. Çünkü hani rakiplerine bakıyorsun. 2000 liraya, 1800 liraya Galaxy S4 10 milyonlarca sattıysa eğer LG eğer bu telefonu bu fiyatlarla satamıyorsa
ya marka
bir geçmişten gelen bir sıkıntı var. O belli. Hani hala insanlar LG'ye soğuk bakıyorlar. Zaten yazılım tarafındaki sıkıntılardan dolayı ama hani yazık günah ya, bu telefonu satamadıysan hangi telefonu satacaksın?
Evet, bilmiyorum. Yani telefon iyiydi, onu zaten söyleyecek bir şey yok. Pazarlamayı da biraz yaptılar. Tabii bir Samsung kadar olamadılar ama en azından yani basında iyi yer aldı telefon. Örnekler önceden gezdi, incelemelerde iyi notlar aldı. Fiyat güzel geldi, ülkelere olabildiğince çabuk yaydılar. Bilmiyorum artık insanlar LG'ye karşı soğudu mu? Haklılardı, o LG'nin ilk Android 2 jenerasyonunda yaşadığı sıkıntılar. Bugün Optimus serisi de İyi başladı yazılım konusunda. Onlar da olduğu yerde çakılı kaldılar. Mesela Optimus G kaçta kaldı? Android 4.1 kaldı. G Pro da doğru düzgün yazılım güncellemesi almadı. Bakıldığında LG telefon çıktığı sürümde kaldığı için genelde ister istemez insanlar belki de orada biraz soğudu ve LG telefon ister istemez almak istemediler. Çünkü bakıldığında ciddi anlamda para ödedikleri bir telefona yazılım güncellemesi desteğini görmek insanlar istiyor. Yani açıkçası LG'nin akıllı telefon işinden çekiliyoruz, işte karlı değil açıklamalarının sebebi bu satış rakamlarıyla daha net bir şekilde.
Yani bu rakamlar evet, bu rakamların gelmesinden sonra taşlar biraz daha yerine oturmuş oldu. Dediğimiz gibi çünkü G2 eğer bu kadar satabiliyorsa gerçekten de ortada sıkıntı var. Çünkü böyle
G2'nin satmamasının sebebi LG'nin beceriksizliği ama yani telefonun kusuru değil.
Yani hani öyle aslında oradan da o şekilde de bunu değerlendirebiliriz. Çünkü dediğimiz gibi hani 1500 liraya, 1500 bile değil 1400 liraya Yani G2 gibi telefon yok açıkçası. Yok, yok. Yani HTC tarafında One Mini'yi sattılar 1400 liradan ki eğer bu telefon bu fiyatla satmıyorsa gerçekten de LG'nin oturup bazı şeyleri düşünüp acaba ben bu telefonu niye satamadım diye bir hani öz eleştiri yapması gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi böyle bir fiyat performans dengesine sahip başka telefon hala piyasada yok. LG şu anda Google'un desteğiyle Nexus tarafından kaymağı götürüyor ama hani Google'un desteğinin ne olacağını kimse kestiremez. Samsung'da çalışırlar, LG'de çalışırlar. Şimdi LG'yle yarın belki Sony ya da kendi şirketleri Motorola'da çalışacaklar. Hani dolayısıyla LG'nin bence bir an önce hani bu öz eleştiriyi yapıp nerede hata yaptık diye tespitte bulunması gerekiyor. Çünkü hani 2.3 milyon bu fiyatlarla hiç mantıklı görünmüyor yani bakıldığı zaman. Kesinlikle. LG tarafından bir başka haberimiz G2 ile ilgili yine hani beklenilen satış rakamlarını yakalayamayan G2 için şimdi G2 mini modelinin hızlandığı söyleniyor. 3 aşağı 5 yukarı benzer donanım seviyesinde olup en büyük farkı ekranda olacakmış. 5.2 inç yerine 4.7 inç gibi. Yani 3 aşağı 5 yukarı
HTC. Çok da mini değil yani.
Ya çok mini değil ama 5.2 inçlik telefonun HTC One'dan daha küçük olduğunu düşünürsek eğer LG bu mantaliteyle 4.7 inç iPhone 5 boyutlarında yapabilir diye tahmin ediyorum açıkçası bakıldığı zaman. Snapdragon 800 2 GB bellek. Sadece pil tarafı soru işaretleri taşıyor. Pil tarafında belki 3200 mAh yerine 3000 mAh ya da bir miktar daha düşüyor olabilirmiş. Hani G2 1400 liraya satılıyorsa G2 mini belki 1000 liradan girer. O telefonu artık satmazsa
o zaman hakikaten
o zaman kepenk indir, dükkanı kapat, evet. Ben gidiyorum de yani.
Sen telefon değil, ekran komponen satmaya devam et deriz LG'ye. G2 bu özelliklerde açıkçası satma potansiyeline sahip. Çünkü her zaman bu mini furyasında bir millet bir çakıyor yani. İsmi kullanıyor ama içine baktığımızda telefonun donanımının minisi.
Bir örneğini bahsedeceğiz zaten.
Abisiyle hiç alakası olmadığını görüyoruz. Motorola bir yaptı da o da zaten Amerika pazarında sıkıştı kaldı. Doğru düzgün dışarı çıkamadı.
Orada genelde zamanı Sony Ericsson abisiyle birebir aynı donanıma sahip mini telefonları çıkarmıştı. Günümüzdeki modern telefonlara baktığımız zaman ise baz aldı telefonun aynı donanımına sahip telefon yok. Bir Sony tarafında Xperia Z1'in Z1S modeli var ama onu da henüz görmedik. Fakat Galaxy S4 Mini ve HTC One Mini maalesef S3 Mini hiç alakası olmayan donanımlarla piyasaya çıktı.
Aynen öyle bakalım. Bunlar belki iyi donanımı güzel pazarlayabilir ve fiyat avantajını G2'deki gibi koruyabilirlerse 1000 lira altında Snapdragon 8 gibi bir telefon görmek bence
sürpriz olmaz açıkçası bu fiyatlandırmayla.
İnşallah olmaz ve açıkçası bütün dengeleri de değiştirir. Bugün 600-700 liraya standart Çin 4 Cortex A7'li telefonlarla karşılaştığımızda fiyat performans oranlarının ne hale geldiğini gördük. 900-950 liraya, 1000 liraya Snapdragon 800'lü 4.7 inç bir telefon ortaya girerse Android camiasını kasıp kavurması için hiçbir sebep yok.
Tabii LG bir taraftan
tek bir sebep var, o da LG.
Gerçi LG bir taraftan da az önce G2'yi satamıyor dedik. G Flex modelinde 1000 dolarlık bir fiyatlandırma yurt dışına piyasaya sürmüştür. O telefon zaten satmazsa fiyattan dolayı satmayacak. O kesin de hani fiyat uygun telefonların satmaması dediğimiz gibi düşündürücü. LG ile ilgili son haberimizde GX adına yeni bir telefonun hazırlığı yönünde olacak. Çünkü gelen bilgilere ve bazı özel görüntülere göre LG Optimus G ve Optimus G2 modelleri arasındaki boşluğu doldurabilmek adına GX adına bir telefon hazırlıyor. Bu telefon 5.5 inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip olacakmış ki ekran büyüklüğü anlamında belki iki telefondan da büyük görünüyor ama donanım anlamında ortaya gelebilecek bir telefon. Çünkü Snapdragon 600'e sahip olacakmış. 2 GB bellek, 13 megapiksel kamera ve hani 3000 mAh'in belki 3140 mAh gibi bir de pil büyüklüğü olacağı söyleniyor. Fiyatında olacağını bilmiyoruz ama arayı
peki
doldurabilir.
G Pro'dan ne farkı var? Snapdragon S4 Pro yerine Snapdragon 600 var.
Aynen.
Tipinde biraz değiştirdin mi?
Muhtemelen yani yeni tasarım. Hani o belki sihirli buton dediğimiz butonu arkaya alabilirler ama ortaya çıkan görseller önünde yer alacağını gösteriyor.
Açıkçası G Pro'dan belki büyüklüğünden dolayı iyi bir satış rakamına ulaştılarsa ki ortada öyle bir bilgi yok tamamen şu anda hani. Varsayım üzerinden konuşuyorum.
Kamerayı bak, kamera modülü yine güncellemiş oldu. Çünkü Optimus G Pro'nun kamerası kötüydü açıkçası.
Gene de kötü, neyse. Baktığımızda belki G Pro'yu biraz daha allayıp pullayıp adam edip şey yapabilir ama Full HD'de Snapdragon 600 bu sefer de ne yapacak, o bir soru işareti olacak. Zaten S4 Pro ile G Pro, Optimus G Pro oldu. Çözünürlük ve grafik performans açısından biraz dengesiz bir cihaz oldu. Piyasadaki Snapdragon, pardon özür dilerim, S4 Pro ve Full HD telefonlara kıyasladığımızda benzer bir durum oluşmuştu. Açıkçası bilmiyorum, 5 inçte en azından Snapdragon 800'ü koysalarmış. Biraz daha Note 3'e benzer bir telefon olmuş. Belki oradan işi götürüp satmaya çalışabilirlermiş.
Yani şöyle bir gerçek var. Akıllı telefon piyasasında ya en iyi telefonlara imza atacaksınız ya da fiyat anlamında iddialı telefonlar olacak. Fiyat performans anlamındaki iddialı telefonların da hani çok satmadı aslında. G2'nin rakamlarıyla karşımıza çıkıyor. Burada doğru strateji nedir derseniz, şimdi General Mobile Discovery'yi biz çok konuştuk. 600 yıllık bir telefonun neler yapabildiğini görmüş olduk. General Mobile Discovery'nin bir gömlek iyisini kim yaptı? Motorola yaptı. Moto G modeliyle beraber. Şimdi Avrupa'ya geleceği de söyleniyor. Moto G'de 179 liralık fiyatıyla.
Hani 179 yine, Euro
fiyatıyla hani 720p ekran, 4 çekirdekli işlemci ve Ocak ayında Android 4.4 alacak. Hani bakıldığı zaman
tipi de güzel.
Tipi de güzel hakikaten. Moto X'ten izler taşıyan bir tasarımı var. üstüne üstü bir de Motorola güvencesi alakası. Yani. Google şirketi bakıldığı zaman. Firmaların böyle telefonlar üretmesi gerekiyor.
Yani evet, açıkçası Moto G beni çok heyecanlandıran bir telefon. Gelirse, getirmeyi başarabilirlerse bütün Avrupa'da bence inanılmaz satış rakamlarına ulaşabilir. Hem de Motorola'nın o marka imajında çok güzel tazeler, biliyorsun Razer. O 3 iyi miydi tam? V3 iyi miydi? Klasik
V3'ydi galiba.
V3'tü sonra V3 iyisi çıktı yanlış hatırlamıyorsam.
Farklı versiyonları çıktıktan sonra o dönemde.
O tarz bir tekrar bir patlama oluşturabilir çünkü hakikaten bugün insanlar hala doğru düzgün telefonlar kullanmıyor yani. Biz burada hani süper telefonları konuşuyoruz ama bir otobüse bindiğinde, bir üniversiteye gittiğinde, derse gittiğinde insanların elindeki telefonlara bakınca hala yani çok bize için çağ dışı diyebileceğimiz, artık tarihin tozlu raflarında kalmış diyebileceğimiz telefonları kullanıyorlar. Niye bu insanların bütçesi yetmiyor?
Ya firmalar da fiyat performans oranı yüksek telefonlar yapsınlar. Bunun önünde bir engel yok. İsteyen firma bunun ayarlamasını yapabiliyor. Hani anladığım kadarıyla kimse de zarar etmiyor yani. Deniz Wood mu? Motorola Mobilite grubunun CEO'sunun geçtiğimiz günlerde videosunu izliyordum. Halinden oldukça memnun görünüyor yani bakıldığı zaman. Olay sadece insanların parasını almak değil, insanlara katma değer sağlayacak yani telefonlara çıkması yani gerekiyor. Yani bu anlamda Moto G gibi, General Mobile Discovery gibi telefonlar gerçekten de sektöre ciddi katkıları olan telefonlar oldu. Android dünyasına da ciddi katkıları var. Çünkü insanların erişebileceği ve genel olarak bakıldığı zaman ortalama bir insanın memnun edebilecek telefonlar bunlar.
Ya sen ben de kullanırız ki şimdi.
Kesinlikle kullanırız. Tasarım anlamında zaten ben General Mobile Discovery'nin bugün bana mısın demeyen daha pahalı pek çok telefondan daha güzel görünüyor.
Aynen öyle. Donanıma baktığımızda o 4 çekirdekli işlemci, 1 GB belleği. Yani kamerası falan da düzgün resim çekti.
Galaxy S4000'den ne farkı var şimdi donanım anlamında bakıldığı zaman?
Bir doğru düzgün bir farkı yok.
Yani bir 720p ekranı var, birinin QHD ekranı var yani baktığın
ona
zaman.
Ona bakıldığında bir belki belleği onun fazla 1.5 GB olmasından ama yani pratikte kullanıma yani iyi bir optimizasyon olduktan sonra.
300 lira daha ucuz telefondan bahsediyoruz.
Yani 300-400 lira çok neredeyse iki katı fiyata denk
geliyor. Kaldı ki General Mobile Discovery'de çıktığından beri 3-4 tane yazılım güncellemesi aldı. Hani belli başlı noktaları da toparladılar. Bu bağlamda firmaların insanlara ciddi anlamda katma değer sağlayacağı, fiyat anlamında sömürmeyeceği telefonlara da ilgi göstermesi gerekiyor. Bunları ortaya çıkarması gerekiyor. General Mobile Discovery bunlardan bir tanesiydi. Umarız o akım devam eder. General Mobile Discovery 2 de hani misal Cortex A15 tabanlı işlemciye sahip belki 700-800 lira bandında satılan bir telefon olur.
Neden olmasın?
Hani insanlar daha fazla performansı, daha düşük fiyatlarla ilgilenip telefon kullanım deneyimi açısından farklı seviyelerde telefonları deneme şansı yakalarlar diyerek aslında bir başka telefona geçelim. Huawei'nin bir telefonu. Aslen P7 ile ilgili olacak bu haberimiz.
P6S'in kendisini tam göremedik ama.
P7'nin haberleri gelmeye başladı. P6 ile beraber Huawei ciddi bir çıkış yakaladı. Dünyanın en ince telefonu dediler. İşte bakıldığından selfie telefonu dendi. Ön kamerası çok yüksek çözünürlüklü olduğu için pek çok mahalline nazaran. Şimdi P7'nin üzerine çalışıyorlarmış. P7'nin bir tarafı bence işlemcisi olacak. Öyle zannediyorum ki Cortex A15 tabanlı 4 çekirdekli bir işlemcisi olacak. Bunun dışında yine ince tasarıma sahip olacağını tahmin ediyorum. Ama diğer taraftan bakıldığından işte 8 megapiksel ön kamera sürpriz yapabilir. 13 megapiksel arka kamerası olacağı söyleniyor. Hani P6'nın devam modeli gibi düşünebiliriz aslında biz bunu P6, P7 derken. Hani mucizevi bir sürpriz çıkmaz ortaya ama güzel telefon olur.
P6'nın belini büken tek şey o MIUI'nin garipleştirilmiş arayüzü, bir farklı versiyonu. Emotion UI adı altında kullanıcıları sunulan versiyonu. Bir de o GPU oldu açıkçası. O telefon, bu GPU olayını baştan ki belliydi çünkü Huawei'nin daha önceki telefonlarını da aynı GPU'yu kullandı ve sıkıntıydı yani. Niye bunda ısrar ettiler açıkçası?
CPU'nun çok kendisi de çok parlak değil şimdi. Yani
Cortex A9 4 çekirdekli 1.5 GHz.
A9'un ama ilk revizyonlarından bir tanesi. Onu söylemek gerekiyor.
Ha, bir de öyle çünkü 1.5 GHz'de de doğru düzgün çıkamıyor zaten telefonun içerisinde bakıldığında. Isınıyor, 40 nanometre enerji tüketimi fazla. Çok güzel.
Ve ince kasada ısınıyor yani. Böyle bir sıkıntı var.
Ve hani sen beraber gitmiştik. P6'nın o kadar ince olmasını sağlayan şey o işlemci dediler ki ben
bilmiyorum. Baskılı devriye özel yaptık. İşlemci özel geldi. Bu yüzden zaten Qualcomm kullanmıyoruz dendi.
Ki ben onu açıkçası çok da yemedim. Öyle bir şey. Çünkü P6S'in en azından sızdırılan teknik bilgilerine baktığımızda kalınlığı neredeyse 1 santime denk geliyor. Yani
9.5
mm. 6 mm neresi? 6.18 nerede? 9.5 mm nerede? Yani işlemciyi değiştirdiğinde telefon o kadar %50'lik
O işlemciyi sen yapıyorsun. Hani incelip
şişko ulaştı mı? Nasıl oldu bilmiyorum. Yani biraz açıkçası şey geliyor. Basit kavramlarla insanları yanlış yönlendirmek.
Ama genel olarak bakıldığında P6 güzel telefon. Onun hakkını vermek gerekiyor.
Abi çok iyi çalışıyordu. 2 GB bellek bence çok büyük bir
avantaj. 2000 lira fiyatla piyasaya girmiş. Onu da söylemek gerekiyor.
Kameraları çok başarılıydı. İkisi de çok güzel fotoğraf çekiyordu. İşte kendi bacaklarına kendileri sıktılar. Bu kendi high silikon olayında bu işi biraz daha böyle toparlayıp en azından ele avuca gelecek bir işlemciler oluşturabilirlerse kendi telefonlarını kullanmaları için tabii ki hiçbir sebep, kullanmamaları için hiçbir sebep yok. Bakalım Cortex A15 tasarımıyla çıkarsa da bu sefer performans yaşından da geri kalmayacak.
Muhtemelen işlemci zaten 28 nanometre olacaktır. Dolayısıyla P6'daki işlemciye nazaran hem daha yüksek performans hem de daha düşük enerji tüketimi ve daha az ısınma anlamına gelen bir işlemciyle karşı karşıya geleceğiz. 2014'ün ikinci çeyreği gibi çıkması bekleniyor. 2460 mAh gibi bir pil olacağı söyleniyor. Pil tarafında çok rekabetçi olmayacaktır belki ama genel olarak bakıldığı zaman P6 gibi 1000 lira seviyesinden piyasaya çıkarsa kullanıcıların iyi göstereceği bir telefon olabilir. Yine tasarım anlamında da inceliğini korursa eğer diyerek buradan Apple'a geçelim. Apple tarafında şöyle bir haberimiz var. Bir süre önce iPhone 5C'nin üretiminin duracağı konuşulmuştu. Tüketicilerin ilgi göstermediği, satmadığı ve buna bağlı olarak da üretimde durmaya gideceği ifade edilmişti. iPhone 5C'nin üretimini üstlenen firmalardan Pegatron cephesinden bir haber geldi. Pegatron'un fabrikasında, iPhone 5C üreten fabrikasında ölümlerin gerçekleştiğini, ölüm olaylarının yaşandığını duyuyoruz. Bu bağlamda da haberimize konu olan gelişmede Pegatron fabrikasında çalışan 15 yaşındaki bir çocuğun hastalanmasız ardına zatürre yakalanması ve hayatını kaybetmesini temel alıyor. Hani bakıldığı zaman şöyle bir durum söz konusu. Apple sağ olsun hani evet hani ince düşünmüşler. Nelson Mandela vefat ettiği zaman ana sayfadan Nelson Mandela'ya saygılanıyoruz tarzında hani böyle insancıl yanlarını gösterdiler ama Apple'ın CEO'su Tim Cook düzenli olarak Çin'e gidiyor. China Unicom ülkenin en büyük operatörlerinden bir tanesi. Onun 600 milyon abonesini yakalamak için elinden geleni yapıyor. Ya sen oraya kadar gitmişken git Pegatron'un fabrikasını gez. İnsanlar hangi şartlarda çalışıyor bunları bir kontrol et, bir gözetim yap, denetim yap. Daha sonrasında firmanın kulağını çek. O firma Apple'a muhtaç. Apple Pegatron olmasa Foxconn'a çalışır zaten.
Bulur yani kendini. Yani
bir müşteri bulur. Ötecek. 100 milyon telefon satıyorsun. Herkes senin telefonunu üretmek ister zaten.
Pegatron senin telefonunu seni kaybetmek için takla bile atar havada.
Yani Amerika'ya bile gelir fabrika kurar bakıldığında. Ha şunu söyleyelim. Bu tür ölüm olayları, bu tür üzücü olaylar hani diğer telefon üreticilerinin kullandığı fabrikalarda da yaşanıyordur muhtemelen ama Apple popüler olduğu için Apple tarafında daha çok gündeme geliyor.
Bir de şöyle iddialar var ortada. Apple olabildiğince maliyeti aşağı çekip uygun fiyatlı telefon üretmeye çalıştığı için bu da direkt olarak orada çalışan işçilerin yaşam tarzına, maaşlarına, çalışma şartlarına direkt etki ediyor şeklinde de bazı açıklamalar var. Tabii bunları hani oraya gidip görmeden, direkt işin içerisinde olmadan bilemeyiz ama bu tarz açıklamalar da var. Onu da bilmek.
Yani sonuçta 15 yaşında bir çocuk çalıştırılmış ki Çin'de çalışma yaşı 16 ile birlikte başlıyor. Çocuk işe çalıştırılmaması gerekiyor. Türkiye'de de bunun belli yasal kuralları var. Çocuk işe çalıştıran etrafınızda gördüğünüz yerler varsa gidip bunları şikayet edin. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Ki bu çocukcağız haftada 77 saat çalıştırılmış.
Yani çok basit bir hesap yaptım. Günde 11 saat çalışıyor. Ve
ki belki fazla bilebilir. Belki manipüle edilmiş saat bile olabilir. Çünkü Çin'de şunu da gördük biz. Üretim bandı yanında ranza adam yatıyor kalkıyor direkt üretime oturuyor yani.
Ondan sonra o üretime geçtiğinde diğeri geçiyor aynı yatağında yatmaya devam
öyle,
ediyor
aynen
yani.
Öyle, aynen öyle.
Bildiğin tam bir robot hayatı. Tabii insanlar da 3-5 kuruş da olsa para kazanmak için o zorlu şartlarda çalışıyorlar çünkü onlar çalışmasa o şartlarda çalışacak zaten arkada
bir sürü insan
bir
var.
Bir sürü insan var. O da yani işlerini kaybetmemek, geçimlerini sağlayabilmek için mecburen bu zorlu şartlarda çalışmayı kabul ediyorlar ama yani insanlık dışı açıkçası. Bir, bu kadar da çok da hani paranın etrafında şekillenmemesi lazım bu dünyanın diye düşünüyorum. İşte bu da bu kapitalist düzenin, emperyalist düzenin.
Yani hani Red kampanyasının için özel Mac Pro yaptık, kıpkırmızı sattık 5000 dolara işte oradan gelir diye onu bahsediyor. Tamam bunlar güzel şeyler ama bir git oradaki insanların şartlarını gör ya. Yani. Olay buradan özel uçağına binip Bombardier Jet Fighter'la buradan Çin'e uçup orada işte birinci sınıf otellerde kalıp yemek yiyip de China Unicom CEO'su ile görüşmek değil olay.
Aynen öyle.
Bir de oradaki üretim bantlarını bir gez bakalım. Ha ara ara görüntüler de geliyor işte Tim Cook fabrikaları ziyaret etti şey tarzında ama böyle sembolik şeyler değil ya.
Ya git bir bakayım ne yapıyormuş çocuklar.
Ya olay ağzından çıkacak bir lafa bakar. Çocuk için çalıştırmayın, standartlarınızı yükseltin yoksa sizi de yollarımıza ayırırız.
Aynen öyle.
Her şey para değil yani. Zaten yeri geldiği zaman işte tüketicileri bekletiyorsunuz 3-4 gün işte ürün üretemiyoruz diye. Bir hafta beklesinler yeni fabrikaya geç daha yüksek standartlarda çalışsınlar insanlar yani. Hani olay sadece kasaya 600 milyar dolar koyup işte şirketlerini arttırmak değil yani.
Aynen öyle yani 600 değil 550 milyar dolar kasana para girsin ki o 50 milyar dolar arada uçurum bir fark. Bırak oradaki insanlar biraz daha fazla kazansın, daha fazla insan daha az saatte çalışsın. Hı hı. İnsan gibi yaşasınlar yani en azından.
Tabii tek başına Apple'ın yapabileceği şeyler de değil bunlar. Çin'den bahsediyoruz maalesef çalışma şartları çok kötü ama herkes kendi üzerine düşen görevi yerine getirirse eğer dünya daha güzel, daha yaşanası bir yer olur. O da gerçek. Apple'la ilgili aslında ilginç bir gelişme daha var onu da söyleyelim. Bilenler biliyordur Apple Türkiye'de kendi mağazasını açacak eli kulağında Ocak ayı gibi açılması bekleniyor. Zincirlikuyu'daki Zorlu Center'da, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde açılacak bu mağaza. Şu an çalışmaları devam ediyor. Mağazanın yapılacağı yerde etraf siyah kartonlarla kaplanmış durumda. Şöyle bir haber geldi. Bunu Wall Street Journal Türkiye yazmış. Ben de oradan okudum açıkçası. Alışveriş merkezindeki diğer mağazalar Apple Store'un çalışma şartlarından, daha doğrusu o ortaya çıkan görüntüden rahatsız olduğu için alışveriş merkezinin yönetiminde şikayette bulunuyorlar. Ya bu görüntüden bizim müşterilerimiz etkileniyor, biz bu görüntüyü istemiyoruz diyorlar. Tabii Apple Store'un çalışmaları devam ettiği için Apple mağazasının. Alışveriş merkezinin yönetimi şöyle diyor, kusura bakmayın, şöyle bir şey yapalım o zaman, kiralarda %50 indirim yapalım açılana kadar. Yani Apple'ın yani az önce diyoruz ya katkı yapması gerekiyor. Evet. Türkiye'deki mağazalara bir katkısı olmuş bu açıdan bakıldığı zaman. Yani gerçekten ilginç bir gelişme.
alışveriş merkezi de Apple Store'un oradan herhangi bir sürtüşme durumunda çıkma durumunu göz önünde bulundurup belki de...
Ama nasıl anlaşmalar yapmışlar kim diyor, kolay kolay da çıkma olacağını...
Belli de olmaz çünkü bugün Apple Store açacağım diye desen millet dükkanını bedava verir sana baktığında yani.
Yani öyle... ama tabii Apple Store'un açıldığı yerleri düşündüğümüzde genelde hep böyle şey premium mağazalar, üst seviye mağazaların olduğu yerleri açmayı istiyorlar. Bunlar da zorlu alışveriş merkezinde hiç gitme şansım olmadı benim, bunu açık söyleyeyim. Şöyle bir durum söz konusu. Türkiye'de ilk defa dünyada bir bazı Türkiye'de daha önce olmayan mağazaların da oraya açıldığı söyleniyor açıkçası. Dolayısıyla hani Apple'da büyük markaların olduğu bir yerde kendisini göstermek istemiş olabilir. Bunun yerine belki ne bileyim Taksim, Nişantaşı o tür yerlere açılsaydı eğer.
İnsanların böyle daha bu AVM'lerden biraz çıkıp daha bu sokak hayatında daha sosyal ortamda bulunduğu yerlere ama büyük ihtimalle olacaktır. Bugün Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde zaten dükkan bulmak sıkıntı bir durum. Onun
ama Apple'dan bahsediyoruz şimdi.
Ya bulmasına bulursun da işte... İş, onların da bazı aradık kriterler var yani. Sonuçta dönerci açmayacaklar ki 20 metrekare yer olsun. Yani büyük gösterişli bir yer arıyorlar.
İçeride kalabalığı görünce ama hani Kızılkayalar'dan fark olmayacak yani oradaki sıradan. Ben sana onu söyleyeyim yani.
Ama en azından onların o şaşalı gösterişli storelarını oluşturmak için ciddi büyüklükte yere ihtiyaçları var. Öyle de zaten pek fazla dükkan yok.
Çünkü Amerika'daki mağazalara baktığımız zaman bedava internet var. Çok sayıda demo cihazı var. Hani sabah gidin 9'da akşam 10'a kadar iPhone 5'i test edin yani.
O derece bir anlamda. Hat bile var
işte. Amerika'daki cihazlarda hat da var. Hani bu şartlarda Türkiye'deki bir mağazayı
boşaltmazlar.
Sen düşün hakikaten orayı boşaltmazlar. Orası sabah akşam kapattırmazlar yani. Akşam ondan sonra da hızlı çalışmaya devam ederler. Onu açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama tabii ki Apple Store'un açılması Apple ürünlerini almak isteyenler için büyük kolaylık sağlayacaktır. Hem de ürün zenginliği sağlayacaktır
şey
diye düşünüyorum.
Şey yaparlar mı? Hani aradıkça kontrol kazanılan tarifeler vardı bir ara. Bilmiyorum hala var mı da. Oradan kendi telefonunu arayıp sabahtan akşama kadar meşgul tutup kontrol kazanan.
Muhtemelen onların hatları özel olacaktır. Apple dediğim firma onların hesabında yapar diye tahmin ediyorum. Ama umarız faydası dokunan bir gelişme olur diyerek bir başka haberimize geçelim. Çinli bir firmadan bahsedelim yine. MediaTek. Aslında Tayvan merkezli bir firma olarak da nitelendirebiliriz biz MediaTek'i. Düşük maliyetli telefon ve tabletler için geliştirdikleri işlemcilerle biliniyor. Digitimes'ın haberine göre MediaTek 2014'te %26-27 yakın pazar payıyla dünyanın en büyük mobil cihaz işlemci üreticisi olacakmış. Qualcomm geride bırakacakmış. Bu e-mail'e bırakırlar diye tahmin ediyorum. Çünkü hani hakikaten ucuz telefonların neredeyse tamamına yakınında MediaTek çözümleri var. Alternatifler var ama MediaTek orada hani ucuz işlemci pazarının Qualcomm'u gibi oldu bir açıdan bakıldığı zaman.
Aynen öyle oldu çünkü ucuz işe pek fazla şey yapmadılar. Biraz Qualcomm'da işin premium tarafında hep konuşulur oldu. O Snapdragon 200'ler, 400'ler her ne kadar olsa da çok da fazla kimse adını konuşmadı. Diğer taraftan da zaten Çin bu büyük ihtimalle rakamların içerisinde Çin, Hindistan gibi ülkelerin etkisi inanılmaz.
Özellikle
büyük.
Çin olsa zaten başı başına.
Evet, bütün dünyadaki pazar payını birebir anlamda değiştirebilecek güce sahip buradaki akıllı telefon piyasası. MediaTek'in zaten uygun fiyatlı çözümleri bakıldığında en popüler olanlar oldu. All Winner'ın var ama doğru düzgün tabletler, bazı tabletlerde gördük.
Sıradaki haberimiz zaten onunla ilgili, ondan bahsederiz.
Doğru düzgün giremediler. Bunun dışında birkaç tane daha üretici vardı. Şimdi aklıma gelmiyor isimleri böyle ufak tatlı.
Rockchip var.
Rockchip var, evet. O da tabletçi oldu onlar. Ama baktığımızda MediaTek akıllı bir şey yaparak aradan telefon işlemcisi de o işlere de girmeye başladı.
Hatta şimdi 4G uyumlu, 4G destekli telefonlar da var.
Kendi LTE destekli çiplerini de yapıyorlar. O yüzden onlara çok güzel bir pazar. Evet. Güzel bir pazar oluşturdu ve aradan sıyrılıp akıllı telefon pazarında çok ciddi bir büyüme yaşadılar. Önümüzdeki sene de zaten büyük ihtimalle onların yılı olacak çünkü 28 nanometreyi de geçtiler artık. Daha yüksek frekanslarda daha iyi grafik işlem performans sunan çipleri de var ve örneklemeleri de başladılar. Üreticilere dağıttılar. Açıkçası 2014-2015'te çok daha büyüyüp ciddi pazar paylarını kapabiliyorlar.
Performans anlamında tabii ki hani vasatın üstüne çıkamıyorlar, onu söylemek gerekiyor ama fiyat performans dengesi açısından özellikle Çinli firmaların tercih ettiği markalardan bir tanesi olmayı başardı. MediaTek hatta Sony ve HTC gibi firmalarında MediaTek çözümleri kullanacağı zaman zaman gündeme geliyor. Henüz kullanan modellerini görmedik bu firmaların ama kullanılırsa da şaşırmamak gerekiyor. Sonucunda hani giriş seviyesi bir telefonda geçtiğimiz bölümde bahsetmiştik. İşte Desire 501, 600'e, 701'de girip ST Ericsson kullanacağını MediaTek'in güncel bir Cortex A7 tabanlı işlemcisinden daha iyi.
Ki sonuçta bu adamlar lisansı aldıktan sonra ARM'dan Cortex A15 tasarımı da yapabilecek seviyedeler.
Kesinlikle.
Çünkü tasarım geliyor, sen onu sadece birleştiriyorsun. Çok da öyle inanılmaz mühendislik yapıp da işte execution unitlerin yapısını değiştirip işte...
Mimariyi baştan ele almıyor yani.
Yani baştan Qualcomm gibi didikleyip performansı arttırmaya çalışmıyor. Sonuçta yapmak istedikten sonra daha yüksek performanslı işlemcileri üretebilecek seviyeye geldiler. Altyapıları da buna uygun. Belki de açıkçası hiç belli olmaz. Snapdragon 1000, 1200 artık önümüzdeki jenerasyonu olur veya Cortex A57 tabanlı böyle garip garip işlemcileri görüp MediaTek'ten onları da uygun fiyatla satın alabilirsin.
Sıradaki haberimize geçeceğiz ama şimdi şu an aklıma ne takıldı biliyor musun? Yani şu an benim oturduğum koltuk seninkinden biraz daha lüks bir koltuk. Evet, önerli yanarlı. Acaba yer değiştirip biraz da bu keyfi sana mı yaşatsam diye düşünüyorum bir yandan da ama.
Biraz benim böyle o yastığı aslında arkamda.
Bir sıkıntım var senin. Ben bunu hissediyorum ama şimdi rahatladım.
Kendime geldim. Lan
bir koltuğu.
Dünya varmış.
Kemal'in bir filmi vardı hatta. Koltuk sevdası.
Değil mi? Evet.
Hani şöyle.
Bir yastık lazımmış. Bir dahaki programı ayarlayalım bir şeyler.
Koltuk da hani uzay gemisi koltuğu gibi.
Evet.
Kaptan Kirk'in
koltuğu
Kaptan
Erdin'in seyir defterini de getireyim mi bir şeyler yazacağım.
Aslında defter yerine tablet de olabilir. Zaten önümüzde bir tablet de duruyor burada açıkçası. Derken sıradaki haberimize geçelim. Bu yine Çinli bir işlemci üreticisiyle ilgili Allwinner'la. Allwinner'da A80 adını verdi. Octa-core yani 8 çekirdekli bir işlemci
rahat
yapıyormuş.
Rahat oturalım ya.
Sen bayağı rahatladın ha. Bundan sonra senin arkana yastık koymakta fayda var. Ender'in yastık sevdası ofiste ünlüdür zaten. Kendisinin az yastıkları var. İş koltuğunda ayrı yastık, evde kullandığı yastıklar ayrı ve biz zaman zaman işte yurt dışına gittiğimiz zaman aynı otellerde kalıyoruz. Hani çalışmak için bazen bilgisayardan bilgisayara dosya aktarmak için odalara geçtiğimiz zaman Ender bakıyorsun İstanbul'dan kendi yastığını götürmüş.
Evet, koltuğu.
O derece bir yastık koltukta sevdası var arkadaşımızda.
Enteresan pozisyonlarda oturduğum için açıkçası öyle sırtım belli bir yerden sonra ağrımaya başlıyor ve o da gıcırdamaya başladı.
Bu da gıcırdama, yastık demek ki yastık bu gıcırdamaması içinmiş. Farklı bir çözüm bulmuşlar.
Olabilirmiş, enteresan. Benim ağrımaya başlıyor. Benim boşluğu dolduracak sert bir yastık koyduğum zaman çok daha rahat çalışıyorum, verimli çalışıyorum. O yüzden yastık benim için önemli, kritik. Uyurken de mesela çok yastık seçerim. Yastığımla aramda duygusal bir bağ olur.
Nasıl bir duygusal bağ?
Yani nasıl bir duygusal bağ? Ona bir sarıldığımı bir daha bırakmam, böyle öylesine severim. Çünkü başka yastık değiştirdiğim zaman yatamıyorum hakikaten. Çok zorlanıyorum yatakta.
Yani yatakta kullandığınız yastıklar bir yana da özellikle uzun saatler boyunca bilgisayar başında oturacaksanız eğer bel desteği kullanın. Kesinlikle. Hakikaten hani o ergonomik oturma şeklinizi keşfedin. Yoksa uzun vadede bunlar sıkıntılı sonuçlar da doğurabilir. Neyse biz Allwinner A80'e gelelim. 8 çekirdekli bir işlemci ama MediaTek'in geliştirmiş olduğu 8 çekirdekten farklı olarak çekirdeklerin tamamı Cortex A15 tabanlı. Yani hani piyasanın en güçlü işlemcisi olur. Tabii frekansa da bağlı ama yani 1.5-1.7 GHz'de Cortex A15'in 8 tanesi.
4 tane Cortex A15'i 2-2.5 GHz arasında çalıştı. 2.5 çok da oldu.
2 GHz.
Yani 1.25 GHz'de çalıştı.
Yani biz bunu 2'de tutalım. Tekrar 4'ten yola çıkarak.
Tamam, tekrar 4'ten yola çıkıp 2'de tutalım. Şey yapacağınız 8 tanesini 1.5'da 1.4'te çalıştırmak tabii teorik peak performans açısından büyük avantaj sağlayacaktır. Benchmarklarda da bunun avantajını görebilmek mümkün. Buradan da işte ölçeklenebilirliğe falan geliriz de gelmeye gerek yok, devam edelim.
Ya devam edelim. Aynen, çünkü gelmez o ölçeklendirilebildik. Bunu en iyi ihtimalle 1.5 GHz'de tabletlerde kullanırlar. O tabletlerde yine ucuz tabletler olur diye tahmin ediyorum. Yanına da modem GPU koyarlarsa ya performans anlamı iddialı olur.
Gerçi Cortex A15'in bildiğim kadarıyla lisanslama ücretleri biraz yüksek. Gerçi artık bu 53 ve 57 serisinden sonra düşmüş olabilir ama çok ucuz
yani ürünlere. Nihayetinde şimdi ortalama bir Çinli işlemcinin hani 8-10 dolara vereceğini tahmin edersek. Çünkü Tegra 4 en pahalı işlemcilerden bir tanesi olarak birin başına 15-17 dolar seviyesini seyrettiği düşünülüyor. Yani bu yarı fiyat olsa 10 dolar, 8 dolar civarında tahmin ediyorum. Hadi lisanslar ücretleri yüksek olsa 10 dolar olsun.
Yani yine gene baktığımızda yüksek 2-3 dolara aldıkları MediaTek Rockchip işlemcilere kıyasla Çinli arkadaşlar için ciddi.
Zaten %25 fark eder yani orada bakıldığı zaman. Onun hesabını yapacaklardır ama Çinli markaların premium cihazları açısından olabilir. En azından belli başlı bazı markalar bu cihazları, işlemcileri sahip cihazlar çıkartabilir. Ben performansını merak ediyorum açıkçası. Güç tüketimi ve ısı tasarımını da merak ediyorum.
Yanan ben onları daha çok merak ediyorum çünkü 8 tane Cortex A15'i beraber çalıştırmak kolay iş değil. Büyük ihtimalle ısıracak.
Yani Çinler Çin'de alır onu, dünyanın en ince tabletin içerisine de koyar. Yani orada bir farklı bir malzeme mühendisliği var yani.
Yani koyuyorlar, bilmediğim. Yapmasını yapıyorlar da hani uzun ömürlülük, çalışabilme, farklı şartlar altında.
Sence onu hesaplıyorlar mıdır?
Ben yok canım, alakası yok.
Yani hani alırsan Çinli bir firma, merdiven altı firma bu ürünümüzün uzun ömürlü olmasını istiyoruz. 5 yıl çalışsın. Zaten ona, yani 100 dolarlık alet, 150 dolarlık alet. 2
ayda bir yenisini satmak. Tabii alırsın, kışın kullanırsın gayet güzel. Yazın bir tatile gidersin, güneye inersin böyle Ege'de, Akdeniz'de. Çantadan çıkıyorsun, basarsın, açtığın gibi kitlenir bir. Belli olmaz bunların sonu ama 8 tane Cortex A15'in
da.
Ha bir de o var tabii. Allah'tan yüzüne müzüne götürmüyorsun yani, tablet elinde tutuyorsun.
Gerçi bunlar yani tabletlerde de, yani telefon tabletlerde bile kullanabilirler.
Yani açıkçası kullanmak isteyen kullanır da açıkçası üreticilerde herhalde o riski almak istemiyorlar. 8 tane Cortex A15 çok iyi.
Belki gerek de bir yerde çalışan bir versiyonu çıkardılar. Yani bilemiyoruz. Frekanslar şu an açıklanmış değil. Yani 28 nanometre olsa bile kurtarmaz 8 tane Cortex A15'i. Onu açık ve net bir şekilde söylemek
4
gerekiyor.
4 tanesi bile kurtarmıyor ki doğru düzgün.
Yani dediğim gibi 4 tane bile kurtarmıyor. Zaten bu yüzden ki Nvidia tarafına Tegra 4'de akıllı telefonlarda henüz göremedik.
Shield'da bile fan da koydum.
Yani şöyle bir durum var açıkçası. Şimdi firma bile 8 tane Cortex A5'i yaptım, telefona koyacağım diyor. Nvidia pazarın lideri olacağım. En iyi tasarım bende, en hızlısı bende dedi ama Tegra 4'de telefona bile herhangi bir telefonla bile göremedik açıkçası.
O kadar kazıklarsan Tegra 2'de 3'de millete. Şimdi kızıyorlar bazen.
Biri unutma, biri unutma. Şimdi birle başladı olay.
Birle başladı da bir en azından hani böyle telefonla
deneme yanılmaydı. Ne yapıyorlar diye görüyoruz dedik.
Microsoft'un Zune HD'ye girdi. Orada pek bir şey olmadı Allah'tan.
Ondan başka kullanan da olmadı galiba, yanlış hatırlamıyorsun.
Şey kullanıyorlar galiba. Lamborghini.
Otomobiller ayrı. Otomobiller de ayrı. O ayrı.
O ayrı bir şey.
Olay şaka mak. Onları da birinci jenerasyonu hala sağ olsun satmış. Lamborghini Aventador oluyorsun. İçinde birinci nesil Tegra var. Alan adam bunu bilse arabayı iade eder ya açıkçası bakıldığı zaman.
Değil mi? Bakıldığında bilmiyorum. Tegra 4 çok bir şey ifade etmiyor açıkçası. Tegra 3, Tegra 2.
Ben emin Tegra geleceğinden de çok emin değilim açıkçası.
Belki onlar şey yapar. Şu keple, mobil kepler işini lisanslayacak diyorlar. Belki orada bir GPU'dan bir şeyler kazanabilir de.
Kazanabilir de şimdi son gelen haberlere göre AMD tarafında da mobil ARM tabanlı tüketici ürünlerine yönelik işlemci yapma planları geliyor. Hani AMD o işi daha iyi yapar. Bu öngörümün nereden vardım derseniz, adamlar zaten işlemci tasarımında uzman, GPU tasarımında da uzmanlar zaten. Kaldı ki bugün Qualcomm'un Adreno GPU'ların temelini oluşturan yapı AMD'den satın aldıkları mobil tabii birimdir açıkçası bakıldığı zaman. Yani adamlarda her şey var. AMD'de şu an Apple'dan geçmiş A serisi işlemcinin tasarımına göre almış Raja Kodri başta olmak üzere pek çok mühendis de var. AMD'de pazara gireceğini söyledi. Intel'de girecek. Yani Nvidia'nın işi giderek zorlaşıyor.
Bence de zorlaşıyor. Zaten saf tasarım üzerinden şekillenen üreticileri gördük. Şu an deminden beri konuştuğumuz MediaTek, Allwinner hep bunlar ucuz üreticiler. Üst seviyede premium ürünlerde böyle kendi çipini üreten Samsung zaten kendisinde çalışıyor. Apple kendisinde çalışıyor. Bakıldığında bir tek ortada Qualcomm kaldı üst seviye işlemci yapan. Onun dışında insanlar başka firmaları şu anda pek...
Buradan da sıradaki haberimize geçelim. Şimdi konudan konuya atladığımız için...
Sohbette birbirini açıyor.
Sohbette birbirini açıyor. Sıradaki haberimiz yine Qualcomm olsun. İşlemcilerle devam edelim. Mobil işlemci tarafında Qualcomm'da Snapdragon 410 işlemcisini tanıttı. Bu işlemcinin en büyük özelliği 64 bit olması. Apple'dan sonra Snapdragon tarafında da Qualcomm 64 bit işlemcisini duyurdu. Ama bu işlemcinin şöyle bir problemi var. Giriş seviyesi cihazları hedef alan $150 bandındaki cihazlarda kullanılması hedeflenen bir işlemci. Yani 64 bit diyoruz, en büyük avantajı yüksek bellek kapasitesini adresleyebilmesi diyoruz ama o seviyedeki telefonlarda zaten 2 GB bellek bile göremeyiz. Yani biraz farklı bir yaklaşım olmuş ama giriş seviyesi telefonlarında 64 bit desteği alması açısından önemli. Çünkü Android Linux tabanlı olduğu için zaten içinde hazır bir 64 bit desteği var. Uygulamalarda bu destekle güncellenirse performans artar.
Şunu da belirtelim, bu 410 çekirdekleri için söylenen herhangi bir özel tasarım şu anda yok.
Yok, aynen. Spekleri yani de belli değil.
Standart Cortex A53 de olabilir. Belki de standart Cortex A53 tasarımını fazla böyle zorlamadan deneme için belki de küçük çaplı cihazlarda kullanmaya başlayacaklar. Bildiğiniz üzere Qualcomm hep tasarımları özelleştirip farklı noktalarda performans geliştirmeleri yapmayı seviyor. Tabi bu da çok ciddi zaman aldığı için belki de bu 64 bit geçişinde bu tarz şeyleri biraz daha erteleyip en azından pazarın ne durumda olduğunu yoklamak adına böyle bir strateji izlemiş olabilirler. Sonuçta bakıldığında giriş seviyesi telefonda bir tane işlemciye başarısız olmak demeyelim de istenilen pozitif enerjiye elektriği alamadığında çok büyük sıkıntı olmaz ama bugün Snapdragon 800 yerine Snapdragon 1800 çıkarıp bunu 64 bit işlemci diye, en üst seviye işlemci diye piyasaya sunduktan sonra satış rakamları düşük olursa, istenilen performansı veremezse, yazılımsal sıkıntılar yaşarsa Qualcomm için çok büyük ciddi sıkıntılar oluşturacaktır. O yüzden bence biraz burada güvenli oynuyorlar.
Ama şöyle söyleyeyim, giriş seviyesi telefonları hedefleyen bir işlemci olduğu için 64 bit uygulamalar çıkmasa bile bir şey fark etmez. Evet. Zaten $150 bandındaki telefonlarda kullanılacak. Qualcomm'la ilgili bir diğer haberimiz, şirketin bir numaralı ismi, yani CEO koltuğunun değiştiği yönünde Paul Jacobs'un yerine Steve Malenkov ismini yanlış söylemeyelim ve Steve Malenkov isimli şu an halihazırda operasyonlardan sorumlu genel müdür olan kişinin geçeceğini söylüyorlar. Bu haberler, gelen haberler bu yönde. Bu aslında ilginç çünkü aynı kişi için Microsoft'un yeni tepe yöneticisi olacağı da söyleniyordu. Microsoft kapmadan Qualcomm hemen zaten emekli olmaya yazılan Paul Jacobs'un yerini ona devretmiş durumda. Dolayısıyla şirketin genel vizyonuna bir değişiklik olmayacaktır ama ileriye dönük olarak yeni kişi, yeni yönetici şirkette ne gibi değişiklikler yapar bunu bekleyip görmek gerekiyor. Evet, az önce mini telefonlardan bahsetmiştik. Yeni mini telefonlardan bir tanesi de Asus'tan geldi. Asus henüz Türkiye'de göremediğimiz ancak fuarlarda deneme şansı bulup çok beğendiğimiz Padfone'un mini versiyonunu tanıttı. Padfone'un en büyük özelliği neydi? Telefon hem güçlü bir telefondu hem aynı zamanda tablet gibi bir istasyonu vardı. Telefonu tabletin arkasına takıp aynı zamanda bir 10 inç tablet kullanabiliyordunuz. Padfone Mini de yine benzer şekilde 7 inç büyüklüğünde bir tablet var. Telefonun özelliklerine bakıldığında daha küçük bir aslında ekran sahip olduğunu görmekteyiz ama Asus da burada yapacağını yapmış ve Samsung ve HTC'de olduğu gibi donanımdan bayağı kırmıştı. Full HD'ye QHD ekranı sahip, işte Snapdragon ailesinin mütevazı bir işlemcisinin ve 1 GB belleğin olduğu bir telefondan bahsediyoruz.
Yani açıkçası o Furia'ya yanlış yolda kapılmışlar. Bakıldığında biz pek tasvip etmiyoruz bu mini takısı altında donanımların çok fazla kırpılmasına ki keza burada bile işin işte tablet kısmı giriyor. Tablet yazılımları, tablet arayüzü, daha büyük ekran, daha fazla işte uygulamaların çalışması, daha fazla bellek ihtiyacı, hepsini bir araya koyduğumuzda donanımdan en fazla kısılmaması gereken yerde kısmışlar bence. Hı hı. Ve bakıldığında büyük ihtimalle yine diğer Padfon gibi bir tablet artı bir telefon fiyatına satılıyordu Padfon kit olarak. Bunu da şimdi bir 7 inç tablet bir de orta seviye bir telefon fiyatına satarlarsa, yani premium bir telefon fiyatına denk getirirlerse hiçbir albinisi kalmayacak. Bence bu fiyat ve en azından donanım bu saatten sonra değişmez ama fiyatta güzel bir şey ayarlamalar yapılır ve kullanıcıyı cezbedecek bir fiyatta olursa belki o zaman tutabilir diyebiliriz.
Yani diğer taraftan tablet fonksiyonlarına bakıldığı zaman da 1200-800 ekranın olduğu, yaklaşık 2200 mAh seviyesinde pilin olduğu bir cihazdan bahsediyoruz. Hani Asus bayağı kırpmış, anlaşılıyor ki hani ürünleri daha geniş kitlelere yayabilmek adına muhtemelen daha düşük donanım ve daha düşük fiyatlandırma ile seyredeceklerdir. Umarız Ender'in dediği gibi fiyatlandırma makul seviyede olur ve herkesin erişebileceği
yani
bir cihaz haline gelebilir.
Yani buna kalkıp kimse $500-600 vermez. Çünkü $200-250 civarında giden Nexus 7 oluyorsun. Şu telefon donanımında da bir telefonu, açık Moto G diye konuşuyorduk, 179 Euro'ydu işte. Ki onun donanımı bundan daha da başarılı işlemci tarafında vesaire. Alabilmek mümkün. Sonuçta iki tane, iki farklı noktada kullanabilecek birbirinden bağımsız cihazlar varsa aynı parayı ikisinin ortak çalıştığı bir cihazda kimse vermez.
Ama Asus'un burada tabii en büyük avantajı şu, hem komponent yani anakartı, ekran kartı tarafından hem de dizüstü bilgisayarlarından gelen bir kalite algısı var. Evet. Asus eşittir kalite mantalitesi insanların hakikaten sizinle yerleşmiş durumda. Dolayısıyla bu noktada hani avantajları var. Benim aldığım haberlere göre 2014 içerisinde Padfon olmasa bile Padfon Mini ve bazı yeni Asus'un telefon modelleri Türkiye pazarına girecek. Orada şunu da söyleyeyim, Padfon neden gelmedi derseniz eğer, Asus'un Padfon modellerinde kutu üzerinde e-mail numarası yazmıyordu. Evet. Bu BTK kuralları gereği Türkiye'de satılacak ürünlerde zorunlu. Zaten Asus diğer ülkelerden ciddi bir talep aldığı için ve üretim kapasitesi belli olduğu için ilk önceliği o tarafa verdi. Ancak şimdi yeni modellerde bu sorun aşılmış görünüyor. Bizim aldığımız bilgilere göre 2014 içerisinde Asus markalı telefonları Türkiye'de de göreceğiz.
Evet, göreceğiz.
Diyerek sıradaki haberimize geçelim Ender. Sıradaki haberimiz Nokia cephesinden. Nokia biliyorsunuz Nokia'nın telefon bölümü Microsoft tarafından satın alınmıştı. Bugünlerde hem Avrupa hem de Amerika'dan bu satın almayla ilgili onaylar geliyor. Ama Nokia'nın Normandy kod adını taşıyan Android tabanlı bir telefon geliştirdiği söyleniyor. Bu geliştirme çalışmaları Microsoft satın almasından önce başlamıştır diye tahmin ediyoruz. Fakat Microsoft bünyesine tam olarak girdikten sonra acaba bu telefon piyasaya çıkar mı çıkmaz mı emin değiliz. Fakat Lumia tasarımı çerçevesinde giriş seviyesi bir Android telefonu olacağı, Android'in özel bir varyasyonuna sahip olup Play Store gibi uygulama mağazasına sahip olmayacağı evet. söyleniyor. Değişik bir yaklaşım.
Amazon'un Kindle'da yaptığı yaklaşım bir telefon versiyonu olarak nitelendirilebilir. Belki de ortalıklarda çok dolaşan bir söylenti vardı. İşte bu Lumia donanımıyla, Lumia tasarımıyla bir Android telefon çıksa piyasayı kasıp kavururuz.
Ama tabii üst seviyeden bahsediyorduk.
Tabii üst seviyeden yani. Bahsediyorduk ama belki de giriş seviyesinde bu işin ne kadar tutabileceğini denemek adına böyle bir tasarım oluşturmuş olabilir. Zaten firmaların her zaman birden fazla çok farklı sayıda prototip cihazla çalıştığını görüyoruz. Belki hiç gün yüzüne de çıkmayacak olabilir. Veya sırf belirli bir kitlenin, bir pilot bölgenin, pilot insan kitlesinin telefon hakkında ne düşündüğünü, nasıl bir geri dönüş sağlayacağını görebilmek adına çok kısıtlı sayıda üretilen bir cihaz da olabilir. Yani burada olasılıklar sonsuz bakıldığında ama Nokia'nın Android telefon üretmesi tabii ki Nokia için çok acayip farklı kapılar açacaktır.
Tabii bu henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak Nokia'ya yakın kaynaklardan bu yönde haberler gelmeye devam ediyor. Nokia tabii ki hani bir taraftan Windows Phone ekosistemine ilgili telefonlar geliştirirken bir taraftan aşağı serisi altında daha alternatifli, daha düşük fiyatlı modellerin gelişimini sürdürüyor. Android sürpriz olur. Ama tabii Microsoft'un nasıl bir yöntem izleyeceğini bekleyip görmek gerekiyor. Çünkü bir başka haberi gördüm. Microsoft, Windows Phone tabanlı telefon üretimine devam etmesi için Samsung'a motivasyon olarak 1 milyar dolar teklif etmiş. Arkadaşlar şu 1 milyar doları Galaxy S4'ün Windows Phone versiyonu yap, S5'in Windows Phone versiyonu yap tarzında bir anlaşma yoluna
evet,
gibi.
Bu 1 milyar dolar herhalde sihirli bir miktar. Çünkü aynı paraydı Microsoft Nokia'ya da vermişti zamanında reklam ve telefon geliştirme harcamaları.
Herkese 1 milyar dolar verdi. Ara arkadaşım evet. 1 milyar dolar. Bir HTC'ye vermedi.
Evet, HTC garibim. Onlar da herhalde şey yaptılar. İstemediler mi acaba? Gurur mu yaptılar? Ne yaptılar bilmiyorum, ama 1 milyar dolar onların işini çok rahatlattırırdı. Yani bir tane daha HTC kurar.
Adamlar doğruyu görmüş ama şu anda Windows Phone'un satış anlamında HTC'ye süper bir evet. katkı yapmayacağının.
Yani güzel telefon çıkardılar. Özellikle 8X falan güzel telefondu 8S.
Ya 8X konusunda benim etrafımda kullanan çok sayıda insan var aslında. Hakikaten yani 4-5 tane kişi biliyorum ben. Tek sıkıntıları pil.
Evet, pili çabuk bitiyor.
Pili çabuk bitiyor tarzında sıkıntılar var ama telefon genel olarak bakıldığında güzel bir telefondu. Ve Microsoft şimdi Samsung büyük bir marka bakıldığında. Hakikaten şimdi pazarlama gücü de olduğu için Galaxy S4'ün tanıtımını yaptığında, Galaxy S4'ün Windows Phone versiyonu duyduğunuzda otomatik olarak o da tanıtılmış oluyor aslında bir yerden sonra. Hani Microsoft bunları yakalamış olabilir. Tabii Samsung ne cevap verdi bilmiyoruz ama 1 milyar dolar gerçekten de büyük para hani.
Büyük para. Samsung
altında Windows Phone platformu daha fazla genişleyebilir mi? Tabii ki genişleyebilir.
Samsung sonuçta marka ismi çok güzel kullanmaya başladı son 1-2 yılda ve bugün Samsung'dan tuğla çıksa alacak insanlar var bakıldığında. Yani Windows Phone'un gelişmesi için olmayacak işler değil. Samsung da zamanında zaten Windows Phone platformunda bir göz kırpıp bazı demo cihazlar üzerinde çalışıyordu. Hı-hı. Yani bu yeni güncel donanımlarla beraber rekabetçi bir Windows Phone platformu olursa Samsung tarafından Windows Phone işin Microsoft'un ve Windows Phone platformunun işine yarar tabii.
Ya tabii şimdi Windows Phone tarafında Windows Phone 8 için GDDR3 güncellemesi eli kulağında, Full HD ekran desteği, 4 çekirdekli işlem desteği gibi yeni güncellemeler var. Dolayısıyla Samsung zaten işletim sisteminin gelişim süreci anlamında da şu sıralar daha sıcak bakabilir platforma, ama ne olup biteceğini bekleyip göreceğiz diyerek bir başka habere geçelim Ender. Sıradaki haberimiz bir kamera haberi, JVC cephesinden geliyor. JVC aslında Japonya'nın önemli elektronik üreticilerinden bir tanesi, ama ürünleri çok fazla ülkemizde olmadığı için hani çok fazla yer veremiyoruz.
NEC bir
kesinlikle NEC, JVC, Sharp vesaire hani çok popüler markalar var, ama bunların ürünlerini Türkiye'de ya da Avrupa'da bulmak, Avrupa'nın bazı ülkelerinde bulmak çok kolay değil maalesef. JVC'nin haberimize konu olan asıl yeniliği, asıl ürünü Baby Movie GZ1 adını verdi. Yeni bir kamera, 150 gramlık ağırlığa sahip olan bu kamera dünyanın en hafif ve en taşınabilir kamerası olarak gösteriliyor kendi sınıfında. Ama en büyük farkı antibakteriyel bir kaplamaya sahip olması, adından anlaşılabileceği üzere bebeklerin videosunu çekmek için annelere göre tasarlanmış bir cihaz. Hal böyle olunca da bebeklerden bahsediyoruz. Hasta olmasınlar diye titizlik, temizlik büyük önem taşıyor. Antibakteriyel kaplamayla temizlik tarafında güvenliği üst seviyeye çıkarmışlar.
Tabii bebekler için kullanılan malzemelerde antibakteriyel bu dezenfektan olaylarına çok ciddi miktarda dikkat edilmesi gerekiyor. Telefonun böyle kameranın böyle bir kaplaması olması gayet güzel. Hani ne derecede işe yarıyordur, çalışıyordur. Sonuçta bir kaplama ne kadar bir süre boyunca o özelliğini koruyup işlevselliğini devam ettirebilir? Tabii bunlar soru işareti. Çünkü bazen mikrobu öldüren seramik falan tarzı şeyler de böyle zaman zaman çıkıyor, ama bakıldığında gerçekçiliği ve uzun ömürlülüğü ne derecede? Tabii bunu kullanınca görmek lazım, ama düşünce güzel. Sonuçta bebekler hassas yavrularımız. Onlara da iyi bakmak lazım. Hı-hı. Anneler de bu konuda en azından bir şeyinde dikkat etmeden biraz da oradan kurtardıkları vakitleri belki de kendilerine
verebilir. Tabii sadece antibakteriyel kaplamayla bu kamera satar mı? Açıkçası ondan çok emin değilim. 12.6 megapiksellik bir sensörü var. Hani bugün artık ortalama bir telefon bile çok güzel videolar çeker hale geldi. Herhangi bir iPhone ya da Android tamamı bir cihazla.
Telefonlar için de mikrop yuvası bazen böyle şeyler oluyor.
Yani zaten o kaçınılmaz sonu. Hani dışarıda, evde, iş yerinde, her yerde kullandığımız için onun da maksimum temizliği sağlamak çok kolay değil. Fakat sadece antibakteriyel kaplamayla kullanıcılar erişebilirler mi? Bundan da emin değilim. Fakat cihazın aynı zamanda çok hafif ve taşınabilir olması da avantajlarından bir tanesi. Türkiye'ye gelmez diye düşünüyorum, ama kendisinin özellikleri olduğu için mobiliteyi almayı da uygun gördük diyerek sıradaki haberimize geçelim isterseniz. Google tarafında Play Edition serisi telefonları biliyoruz. Google Nexus markası altında kendi cihazları sunuyor, ama saf Android deneyimini yaşatabilmek adına Play Edition serisi telefonlar da piyasaya sürüyor. İlk defa Google Play Edition'a bir tablet dahil etti. LG'nin G-Pad 8.3 model tableti Google'un Play Edition cihazı oldu. Yani bu tabletin Play Edition versiyonu saf Android 4.4 deneyimi ve saf Android iOS ile beraber gelecek. Xperia Z Ultra'nın da Play Edition versiyonu çıktı. Bildiğimiz tablet Play Edition serisi altında özelleştirilmiş arayüzden bağımsız Android 4.4 ile birlikte geliyor. Ve Nexus 7'nin de Wi-Fi versiyonu için 32 GB'lık kapasite seçeneğinde beyaz renk seçeneği eklendi. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde Google Play Edition ürün gamının zenginleştiğini görüyoruz.
Tabii her gün farklı cihazların saf Android deneyimi sunması güzel. Çünkü bakıldığında bu deneyime ulaşmak isteyen kişilerin en azından bir satın alabilecekleri cihaz sayısı oldukça az. Bazı ülkelere geç geliyor, bazı ülkelere hiç gelmiyor. O yüzden bu insanların da bu saf Android'i deneyimlemeleri için bu Google Edition ürünler güzel düşünülmüş. Bakıldığında LG'nin zaten açıkçası son dönemdeki iki Nexus'la beraber Google'la çalışması, tablet tarafında da böyle bir ortaklığa göz kırpar mıydı sorusunun cevabı oldu. Bunun dışında Sony ve diğer üreticilerin de aslında Google Play Edition ürünlerinin çıkması, Google'ın hala üreticilere karşı aynı mesafede durmaya çalıştığının bir göstergesi var.
Tabii özellikle Xperia Z Ultra 650 dolar civarında bir fiyatlandırmaya sahip. LG G-Pad'de yine Nexus 7'ye göre daha yüksek bir fiyatlandırmayla piyasaya çıkıyor, ama G-Pad 8.3 donanım anlamında Nexus 7'nin biraz daha üstünde yer alan bir telefon. Saf Snapdragon 600 var. Hani Nexus 7'deki S4 Pro'da aslında Snapdragon 600 kırmasıydı, ama G-Pad 8.3'ün kendisine has bazı avantajları var. Bu da ister istemez fiyat anlamında bir miktar daha yüksekte kalmasına neden oluyor. Umarız Türkiye'ye de gelirler. Biz Türkiye'de Play Edition cihazlar görmedik. Tek farkları Nexus cihazlarında Nexus markasını taşınıyorlar, ama Nexus'lar gibi yeni çıkan Android güncellemelerini pek çok cihazdan önce alıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de gelirlerse kullanıcılar ilgi gösterecektir diye düşünüyoruz.
Hatta Google kendi marketini daha aktif bir şekilde Türkiye'de kullanmaya başladı. Belki cihaz satışına da başlarsa, yani aldırırsa.
Play Store'dan cihaz satmıyorlar, ama dediğin gibi gelirse eğer satar diye tahmin ediyorum. Fiyatlar iyi olursa eğer. Çünkü Android, saf Android deneyimine meraklı çok fazla teknoloji tutkunun olduğunu biz de sık sık duyuyoruz, görüyoruz diyerek. Sıradaki haberlerimize geçelim, ama istersen bunları hızlı hızlı geçelim. Çünkü birbiriyle ilişkili haberler de var burada. Lamborghini tarafında Lamborghini bildiğiniz süper spor otomobil markası Antares kodlarını taşıyan yeni bir telefon geliştirdi. Şu an ekranlarınıza geliyor zaten. Tasarım anlamında iddialı bir tasarıma sahip ama donanım anlamında bir Aventador değil, onu söyleyelim. 1.5 GHz quad core işlemci, 13 megapiksel kamera gibi donanımları var ama ben Lamborghini markasını taşıyan bir telefonun daha yüksek donanımlarla çıkmasını beklerdim açıkçası.
Açıkçası bu tarz özel tasarımlı cihazlar daha da düşük donanımlı telefonlar olarak da piyasaya çıkabiliyor. Bakımda Vertu'da bunun çok örneklerini gördük. Bu donanım en azından günü kurtarır yani. Şu anda 1-2 seneyi kurtarır. Belki de biliyorsun bu tarz ürünleri alanlar özel kulüplere dahil oluyorlar.
Biz o kulüplere dahiliz. Biz o ortamları bilmiyoruz. Biz
web adresini buluruz o kulüplerin internette. Bakalım o değişim programları oluyor vesaire. Bir kullanıcı kitlesinin ne tarz bir tepki vereceğini görmek adına bu tarz bir cihazla, belki çok iddialı olmayan bir cihazla çıkmaya çalışmış olabilirler. Çok da kötü bir cihaz değil teknik özelliklerine baktığımızda.
Ama süper de değil şimdi onu söyleyeyim.
Tabii canım, daha iyi telefonlar var ama sonuçta Lamborghini'den inip Aventador'dan inip bir de kendi Lamborghini'de şeyi olan telefonla böyle konuşup.
Sana aslında onu sormak istiyorum. Şimdi Aventador'un olduğunu hayal edelim.
Tamam.
Mümkün değil. Mümkün değil. Neyse, biz yine de çok bir karamsar olmayalım. İnşallah hepimizin bir Aventador olur.
Böyle
İnşallah hepimizin bir Aventador olur. Diyelim. Aventador'un var. Bu telefonu kullanır mısın yoksa misal altın kaplı bir HTC One ya da iPhone 5 mi alırsın?
Yani bu teknik özellikleri açıkçası Aventador...
Ya Aventador'u bırak. Teknik özellikleri boş ver ya. Sen aynen, ne yapacaksın teknik özellikleri?
Telefonu bahsediyorum. Yani bu iş açıkçası benim işimi görürdü diye düşünüyorum. Sonuçta iPhone altın kaplı, o biraz şey oluyor ya. Görgüsüz işi geliyor bana.
Hani Lamborghini kullanan başka bir karakterin başka bir arabasına geçmek istiyorum. Gotham şehrinin efsanevi koruyucusu Batman. Hani sivil hayatta Lamborghini kullanıyordu son filmde. Dark Knight'ta bunu zaten görmüştük. Siyah bir Lamborghini, güzel bir Lamborghini. Yanlış hatırlamıyorsam Gallardo'ydu büyük ihtimalle. Kullanıyor. Ama tabii Batman'in kendi arabası da var. Batmobile. Aslında evet, bizim ilgimizi çeken araba da bu. Eğer iPhone sahibiyseniz telefonunuzu Batmobile görünümü kazandırıp Lamborghini Antares'ten daha güzel bir telefona ya da daha agresif görünen bir telefona sahip olabilirsiniz. Hazırlanan özel bir kılıfla birlikte telefon hakikaten arkadan bildiğim Batmobile'in miniatür hali olmuş. Çok güzel göründü. Ben çok beğendim açıkçası.
Çok detaylı bir işçiliği var ve sadece kılıf da değil. Bütün aslında sürprizi içerisinde sadece kılıfın dışındaki teknolojilerine de yatıyor. İçerisinde dahili bir projektör olması da belki de sağa sola böyle Batman logosunu falan tutturmanız için çok da güzel oyuncu.
Hakikaten çok ince düşünülmüş. Hani telefonu farklı görünsün diyenler varsa eğer.
Bu... Düşünsene masaya koyuyorsun, çalıyor, bir anda duvara şey yapıyor böyle Batman işaretini yansıtıyor falan. Belli olmaz, yanıp sönüyor. Belki de onun için koymuş da olabilir daha çok hani.
Matrix filminde,
Alfred yapar onu.
Matrix 1'de 81.10'un, Nokia 81.10'un özel bir versiyonu vardı. Yani kapak 81.10'da şak diye açılmıyordu ama...
88.10 muydu?
88.10 ufak olandı. Küçük olandı. 81.10'da tamam, telefon. Sonra ne oldu? Nokia 71.10'u çıkardı. Yanlış hatırlamıyorsam dünyanın ilk hani WAP destekli telefonlardan bir tanesi. Pat arkadan düğmeye basıyor, şak diye kapak açılıyordu.
Ekranın ortada biraz daha büyüktü sanki.
Ortada yok. Ortada teker şeklinde navigasyon butonu vardı.
Ekranı daha...
Yeşil renkli. Hafif yine aslında bugün G-Flex'ten bahsediyoruz. Hafif onun gibi biraz kavisli de bir yapıya sahipti böyle. Arkada ufak bir düğmesi vardı. Anten sağlığı düğme solda kalıyordu. Bastığında şak diye otonom mekanizma yaylı sistem kapağı atıyordu. Matrix'teki telefon 81.10'da 71.10 kırması gibiydi öyle kapağın otomatik açılması vesaire. Herhalde benim bir filmde gördüğüm en etkileyici telefon o telefondu.
Evet, tabii o zamanlar bile cep telefonu herkesin ulaşamadığı şeydi. Yani standart bir telefonun olması bile büyük olaydı.
Yani büyük olaydı. Hatta şey aklıma geldi. Şimdi Nokia telefonları filmlerde görmeye alışırız aslında. Tron Legacy filminde, Tron Efsanesi filminde N8'i süper korumalı kapının şifresini çiziyorsun yersen.
Değil mi? N8'i yani hani... bugün şey yapsan, hani açsan, uyandırmaya çalışsan 2 saniyeden önce zor uyanır. Biri orada şifre kuruyor.
Orada özel, bir de yazılım şirketi firmanın kapısındaki üst seviye güvenliklerle donatılmış özel algoritmalı şifreyi kuruyor. Sadece saniyeler içerisinde.
Saniyeler içerisinde işte.
Gerçekten ilginç şeyler. Hollywood'da hakikaten hayal gücü inanılır gibi değil. Bunları zaman zaman görüyoruz aslında. Son iki haberimizde Samsung cephesinden iki farklı konuyla ilgili Galaxy S4'ten bahsettik video içerisinde. Galaxy S4'ün aslında versiyonu diyebileceğimiz Galaxy J uzak doğuda tanıtıldı, piyasaya da çıkmaya başladı. Galaxy S4'ün güncellenmiş hali diyebiliriz. Tasarım anlamında fark yok. Note 3'ün donanımını koymuşlar. Snapdragon 800 ve 3 GB bellek. Hani Galaxy S4'ün aslında piyasaya çıkması gereken versiyonu diye düşünebiliriz.
Bakıldığında hani bu donanımla Galaxy S5'i de biraz böyle göz kırpıyor mu?
Ara model gibi.
Ara model oldu. Tam bir geçiş modeli olmuş. Çünkü S4 çıktığı zamanki o Exynos Octa bilmiyorum pek bir şey yapamadı.
64 bir de Exynos 6'ya gidecekler diye muhtemelen tahmin ediyorum. Yine 3 GB bellek olur. 3 GB bellek olur.
Yetiştirebilirlerse olur da bu tam geçiş modeli olmuş hakikaten. Note 3'ü büyük bulan insanlar ama Note 3'ün o hızını, akıcılığını, performans deneyimini yaşamak isteyenler için bir ara model olmuş. Bakıldığında belki de S4'ün, şu anki S4'ün fiyatının aşağı çekilmesine olanak sağlayarak S4'ü biraz daha fazla iyi satış rakamlarına ulaştırabilir.
Yani bakıldı Türkiye'ye gelir mi bundan emin değiliz ama uzak doğu Japonya'dan sonra Tayvan'da piyasaya çıktı. Dediğimiz gibi ara model Galaxy Note 3'ü daha küçük boyutlarda kullanmak isteyenler için Samsung böyle bir çözüm yapmış. Galaxy S4'ün yeni donanımlarla güncellenmiş özel versiyon diyebiliriz Galaxy J için diyerek bir başka Samsung haberine geçelim. Samsung dünyanın ilk 1 TB kapasiteli mSATA diskini duyurdu 840 EVO serisi altında. mSATA diskler bugün günümüzde daha çok ultrabook'larda kullanılıyor. Ancak bununla birlikte bazı oyuncu bilgisayarlarında da yer verildiğini görüyoruz. Hatta mSATA RAID konfigürasyonlarına da gidiyorlar.
Dizilerde görüyoruz. Bazı mini ATX anakartlarda. Hatta ATX anakartların üzerinde de artık yer almaya başladı mSATA SSD'ler. Çünkü yer anlamında ciddi avantajlar sağlıyorlar ve mSATA mini ATX sistemlerde küçük çapta oyuncu sistemleri kurmak isteyenlerin depolama anlamında en büyük kurtarıcılığı.
Evet, şimdi 1 terabaytlık kapasitede gerçekten oldukça iddialı bir rakam. Samsung bunu yapmayı başarmış. Hızlara bakıldığı zaman 540 megabayt saniyelik bir okuma, 510-520 megabayt saniyelik bir yazma hızı var.
Bakıldığında standart 840 Evo'nun 1 terabaytlık desktop versiyonu.
Minyatürü versiyonu.
Minyatürü, birebir aynısı.
Diyebiliriz. Samsung'la ilgili aslında SSD tarafında şunu söyleyelim. Daha önceki incelemelerimizde biz Samsung 840 Pro ve 840 Evo serisini incelemiştik. Evo serisi belli koşullar altında daha hızlı olmayı başarıyordu. Ne zaman? Rapid ve Turbo RAID teknolojilerini devreye soktuğumuz zaman. Bunlar yazılımsal özelliklerdi. Samsung yaptığı güncellemeyle 840 Pro serisine de bu özellikleri eklediğini duyurdu. Meraklılar için bu bilgiyi
de vermiş olalım. Özellikle Rapid çok başarılı. Şayet sisteminizde bellek miktarı konusunda sıkıntınız yoksa 8 ve üzerinde belleğine sahipseniz genelde 8'in üzerini çok fazla kullanmak genel kullanımlarda mümkün olmuyor. Bu kalan ekstra bellek miktarını Rapid'e ayırdığınızda disk performansının ciddi anlamda geliştiğini, hızlandığını görebiliyoruz.
Evet Ender, sıradaki haberlerimize geçelim istersen. Geçelim. Sıradaki haberlerimiz otomobil dünyasından olacak. Daha geçtiğimiz bölümlerde söylediğimiz gibi otomobil dünyasındaki gelişmeleri de mobilitede, mobilizeye uygun bir şekilde vereceğimizi belirtmiştik. Size için birkaç tane haber seçtik. Bunlarla başlayalım. Bence son günlerin en heyecanlı haberi BMW'nin, BMW'nin M3 ve M4 modellerini duyurma, M3 sedan ve M4 kupa modellerini duyurması oldu. Şimdi bunları isterseniz önce bir video seviyesinde görelim. Şurada M3 ve M4'ün resmi tanıtım filmi var. YouTube bazen yeni arayüzüne sapıtabiliyor umarız. HD'sini izleyebiliriz. Şimdi Ender, ben önce sana şunu söyleyeyim. Bu videoyla ilgili benim şikayetlerim var. Gerçekten de hani şöyle bir durum söz konusu.
Şu anda basalım.
Basalım, onu da kapatalım aynen. Şu videonun prodüksiyon kalitesi oldukça düşük. Ben bu videoyu bir araba tutkunu olarak program öncesinde defalarca izledim. Bazı sahneleri GoPro ile çekmişler. Bazı sahnelerde çok hızlı geçişler var. Arabanın detaylarını göremiyorsun açıkçası. Şöyle bir tasarım. Ya müthiş bir tasarım.
Tasarım çok başarılı.
İnanılmaz bir tasarım ki teknoloji anlamında da ciddi avantajları var. Bunlardan bahsedeceğiz. Böyle düşük video prodüksiyon kalitesine ben anlam veremedim açıkçası. BMW'ye de yakıştıramadım.
Yani prodüksiyon anlamında bazı yerlerde sıkıntı var. Bu arada görüntü kalitesi de kendisine geldi biraz Full HD bir 10 saniye sonra. Yani,
bak yukarıdan gözükte şimdi vesaire. Hani,
evet, çok özenilmemiş gibi bazı görüntüler. Evet, şu mesela deminki M4 yazısını doğru düzgün okumuyordu vesaire. Bilmiyorum, daha iyi kesinlikle çekilebilirmiş. Çünkü arabayı otomotiv sektöründe yayıncılık yapan bazı
web sitelerinde
çok daha başarılı görüntülerin çekildiğini görüyoruz ki bu BMW'nun kendi para verip büyük ihtimalle çektirdiği görüntüler. Onlar da açıkçası daha iyi olabilir.
Yani şuraya bakar mısın? Hani yani öyle görüntüler, o kadar kötü görüntüler var ki arada ya. Bak işte, evet, detayları hissedemiyoruz. Hani eğer bu bilinçli tercih edildiyse neye göre tercih edilmiş bunu anlam veremiyorum ama hani iki tane muhteşem araba önümüzde duruyor. Ben BMW'nin M departmanına hayranımdır. Mercedes'e de AMG departmanına hayranımdır. Yani muhteşem arabalar yapıyorlar ama şu tasarım gerçekten muhteşem. Hakikaten muhteşem. Zaten genel olarak iki arabaya bakıldığı zaman M4 Coupe ile M3 Sedan birbirine oldukça benziyor. Yani ayırt etmesi çok zor uzaktan bakıldığı zaman. Ama benim buradaki tercihim muhtemelen M4'ten yana olacaktır diye tahmin ediyorum.
M4'de biraz daha geçtiğimiz coupe arabayı yaşayalım ki şey olsun, hani tadına varalım. Ondan sonra çoluğa çocuğa karıştırmıyor. Sedan araba ihtiyaç olduğunda veya ya da şöyle yapalım. Birimiz sedanı alır, birimiz de coupe'sini alır. Hani daha fazla kişiyle bir yere seyahat etmek isteyen ihtiyacı olana arabayı veririz. Diğeri coupe ile takılır mesela.
Yani şu an zaten görüntüler ekranlara geliyor. İki arabada hakikaten muhteşem tasarım detaylarına sahip. Hadi iki arabada da Ender bakıldığı zaman 3 litre hacminde 6 silindirli 430 beygirlik yeni bir motor kullanılıyor. Turbo şarjlı motorlar. Hani araçların ortaya koyduğu performanslara baktığımız zamansa özellikle çift kavramalı yeni nesil şanzıman, 7 ileri şanzıman devreye girdiği zaman 3.9 saniye gibi bir sürede 100 km saatlik hıza ulaşabildiklerini görmekteyiz. Bu performans değeriyle Porsche tarafında Carrera 4S'i de geçebiliyorlar ki 30 bin euroluk bir fiyat avantajı da var. Bu performans...
O biraz daha prestij Porsche tarafı. Hı hı. Sonuçta onun çok uzun yıllar gelen bir spor araba geçmişi var ve kendisine ait fanları, tasarım çizgileri vesaire var. Bence karşılaştırmak sadece biri birinden daha hızlı diye...
Valla ben yanlış... performans olarak karşılaştırırım Ender. Giderim M4 Coupe'mi de alır, babalar gibi binerim, sana öyle söyleyeyim. Markası Porsche'ymiş, Ferrari'ymiş, çok umudu olmaz. Bu araba çünkü diğerlerine göre yol kullanımına, günlük kullanıma daha da yatkın bir yapıya sahip. Dolayısıyla Yani iç tasarımına bakıyorsun zaten hani gerçekten muhteşem görüntüler var. Tabii 330 kat RAM var ama hani
görür.
Araba zaten görür canım. Araba zaten ısınlandırılmıştır.
Sen ben hiç göremeyiz zaten de bakalım hadi alan görür mü onu da bilmiyorum.
Ya şunu da söylemek gerekiyor. Bu arabaların bu kadar yüksek performansa ulaşabilmesi anlamında örneğin karbon taban gibi, karbon fiber taban gibi ekstra yeni tasarım yaklaşımları söz konusu. Ağırlığı düşürebilmek adına ki 5-6 kiloluk bir avantaj söz konusu burada.
Beni aslında daha çok şaşırtan şey biraz haberin başına dönüyormuş gibi olacağız ama atmosferik motordan vazgeçilip artık turbo şarjlı motora dönülmesi uzun zaman, çok yıllar boyunca M serisi hem 5'lerde olsun hem de M3'lerde olsun atmosferik yüksek devirli motorlar kullanırlardı. Şimdi artık onlar da artık turbonun verimine bir tarafa bırakamamışlar, kenara itememişler ki biraz daha hacmi küçültüp turbodan faydalanmak.
Empower logosu işte var ya yani hakikaten.
Turbodan yani avantajlarından faydalanmışlar ki zaten performans olarak yansıması da aktif ve net bir şekilde görülebiliyor.
Yani zaten hani buradan bir taraftan da aynı zamanda yani videolarımıza geçelim Ender. Şöyle bir durum söz konusu, turbo şarja geçtikleri için yeni bir hibrit soğutma yaklaşımına da uygulamayı uygun görmüş BMW tarafı. Hem hava soğutma hem de sıvı soğutmalı farklı bir yaklaşım söz konusu. Zaten bu Angel Eyes dediğimiz hani bu far tasarımının en çok yakıştığı otomobiller herhalde BMW tarafından gelen otomobillerdir diye düşünüyorum. Gerçekten inanılmaz tasarımlar. Arabanın hem hafifletilmesi hem yeni nesil turbo şarjlı motor hem çift kavramalı şanzıman gibi yaklaşımlar. Yani arabanın hakkında şuraya, şurada mesela bir GoPro görüntüsü. Evet. Hani bunlara gerek yok. Yani daha yüksek prodüksiyon kalitesiyle inanılmaz görsellikler ya şu tasarıma bakar mısın?
Evet. Çok başarılı ya.
Hani arabanın tasarımına yaklaşmayan bir video prodüksiyonu olmuş bu. Bunu açık açık söylemek istiyorum.
Çektikleri şu mekan da bence şu bir şey de değildi. Arkada o toprak görüntüleri falan yani dünya Alpler'de falan dünya kadar güzel manzaralı şey başarılı yollar var.
Yani şöyle söyleyeyim, ben YouTube'da Drive kanalını takip ediyorum. Hani videoların orada Chris Harris
var. Ya baksana şu samanlık arkada yani.
Aynen.
Mangal
taş topak var arkada yani bakalım yani, zaman. Evet. Hani Drive kanalı Chris Harris'in otomobil incelemelerini yani her hafta çarşamba günü ciddi şekilde takip ederim. Adamlar gidip videoları, otomobillerin pist testlerini İngiltere'de deniz kenarında, okyanus kenarında bir yerde çekiyorlar. Hakikaten git öyle bir yer bul. Almanya'da olmayabilir, git İngiltere'ye yani. Olacak. İlla Almanya'da mı çekilmek zorunda bakıldığı zaman?
Sana şey mi yani, ders mi?
Yani hani bu açıdan bakıldığı zaman tabii şunu da söylemek gerekiyor Ender. Bu taraftan diğer videolara da bir göz atalım hızlıca. Videolar gerçekten...
Enfes.
Videoların pozisyon kalitesi olmasın, otomobiller nefes kesici. Şunu söyleyeyim, şimdi otomobil dünyasında yeni yaklaşımlar da var. Özellikle pek çok aerodinamik etkisi olan pek çok parçanın artık hareketli olması benimsenmiş durumda. En son işte Ferrari 458 İtalya'nın special versiyonunda da böyle ön tarafta hareket edebilen dinamik kanatlar söz konusu. Hani belli açılarda motorun daha fazla hava alabilmesi açısından böyle bir yola gidiliyor. Öyle görünüyor ki benim okuduğum birkaç habere göre bir sonraki jenerasyon M serisi otomobillerde BMW içinde belli yaklaşımlar söz konusu olacak gibi görünüyor ama şu an öyle bir durum söz konusu değil.
Genelde arkada da bazen kullanıyorlar. Arabanın arkasını daha fazla arkaya basabilmesi için. İşte frenlemeden.
Yani o noktada Bugatti Veyron'la ilgili şöyle bir detay söz konusudur. Arkadaki kanatın hareket edebiliyor olması var olan fren sisteminin 170'i kadar ekstra bir frenleme kapasitesi ortaya çıkardığı söylenir. Dolayısıyla hani böyle yaklaşımları otomobil üreticilerinden ileride daha çok göreceğiz gibi görünüyor. Ama karşımızda 3.9 saniyede tabii uygun koşullarda, uygun piste ve uygun lastik sıcaklığına diyebileceğimiz hızlara ulaşabilen bir otomobil söz konusu. Ben bu rengi çok fazla tutmuyorum. Benim çok beğendiğim bir renk değil ama az önceki altın sarısı diyebileceğimiz renk.
O da ben pek beğenmedim. Hani şey düşünüyordum. M4 acaba bu mavi olsa.
Ben altın sarısı rengi yanlış hatırlamıyorsam 2001-2002 yılları diye tahmin ediyorum. O dönemde yine yanlış hatırlamıyorsam Volkan Işık ya da bir başka rally pilot tarafından test edilen BMW M3 CSL modelinde görmüştüm ilk defa ve o zaman Baycan'da bu renk bu arabaya çok fazla gitti demiştim. Hani hakikaten benim en çok sevdiğim renklerden bir tanesi ama bu rengi BMW'yle daha fazla özdeştiren de çok fazla sayıda insan var açıkçası bakıldığı zaman. Ama iki tane muhteşem araba var. Tabii bunların fiyatları da yüksek olacaktır. Hani Almanya için galiba 80 bin eurolardan bahsediliyordu eğer ben yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye için tabii ki bu fiyat.
Ki biz yanlış hatırlamıyorsam fuarda sen de IFA için gittiğimizde Mercedes A40.
A45 AMG'nin
fiyatında 65
bin. Hatta özel versiyon. AMG'nin özel versiyonu.
Evet, bayağı bir özel versiyonu. 65 bin euroydu değil mi yanlış hatırlamıyorsam?
65 bin. O civarda olması gerekiyor. Yani Türkiye fiyatıyla 130-135 bin lira gibi fiyatlandırmaya
denk geliyor. Ki daha vergileri falan.
Tabii canım işte vergisiz hal yani. Türkiye de oradan o fiyatla gelse böyle bir arabayı alacak daha fazla sayıda insan ortaya çıkabilir ama dediğimiz gibi vergilendirme ötürü bu arabalar maalesef.
150 bin liralık araba olursa
da tabii zaten yüksek motor hacmine sahip arabalar bile bunlar. Hani onları göz önüne aldığımız zaman fiyatlar oldukça artıyor. Otomobillerle ilgili bir diğer haberimiz Fast and Furious serisi. Filmlerle ilgili olacak. Bu filmler zaten otomobil severlerin en çok sevdiği filmler. Yani üzücü haberi zaten hepimiz günlerdir konuşuyoruz. Paul Walker filmin başrol oyuncularından. bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Şimdi filmin akıbetinin ne olacağı konuşuluyor. Prodüksiyon durdu. Warner Bros. Yönetmenle birlikte oturup acaba nasıl bir şeyler yaparız diye düşünüyor. Gelen son haberlere göre Paul Walker'ın anısına mesaj içeren bir değişime gidelim. Senaryoda revizyonlar yapalım ve Paul Walker'ı analım tarzında bir değişikliğin olacağı söyleniyor. Bunlardan emin değiliz ama bir haber var. Okudum ama ürktüm ve korktum. Justin Bieber'ın Fast and Furious 7 ya da belki 8 için olabilir kadroya dahil edileceği söyleniyor. Warner Bros. Tutan böyle bir şey yapmayın. Justin Bieber gitsin Selena Gomez'in klibinde oynasın. Yani Fast and Furious'da ne işi var?
Yani bilmiyorum. Serinin fanlarına bakıldığında hani şey hep biraz daha böyle yetişkin araba tutkusuna sahip işler. İşin içine Justin Bieber'ı sokup da fanları kızdırmaya pek gerek yok. Justin Bieber'ın yapacak işi mi kalmamıştı kalkmış Fast and Furious'un yeni
Justin filmi. Bieber'ın bir otomobil tutkunu olduğu biliniyor. Hakikaten süper süper otomobilleri var.
O kadar parası olan herkesin var yani baktım ben.
Ya herkesin var da adam gidip hani mesela fiskal kar mı alıyor? Hani elektrikli bir spor otomobili. Bu biraz merak gerektiren bir durum ama yine de...
Meraktan daha çok para gerektiren bir durum. Yani
paran da olacak ama parası olan herkese fiskal kar mı almıyor gidip. Hakikaten özel bir arabaydı. Gerçi fiskal film nasıl da battı o ayrı bir mesele ama... Justin Bieber olmasın ya. Yani hani hakikaten olmasın.
Yok
yani.
Olmasın.
O film gerek hakikaten yok. Çok... Kalite anlamında çok alt seviyeye çeker. Bu çok hoş bir durum. Yok, bir de Justin Bieber hangi rol vereceksin? Şimdi düşünsene. Çılgın rally pilotu Justin Bieber.
Bir de gelecek öyle rol yapmaya çalışacak böyle hani dünkü çocuk böyle kalkacak böyle sert erkek olmaya falan çalışacak. Bilmiyorum ya rezalet.
Bütün karakterlerini zaten tutmadığını gördük. Transformers 3'te o ünlü bir manken kız vardı. Victoria's Secret defilelerine çıkan Michael Bay'in de yine Michael Bay filmin yönetmeni Victoria's Secret defilelerini de yöneten bir kişi aynı zamanda. Oynatı tutmadığını gördük yani kan uyuşmazlığı oldu genelde. Justin Bieber'ın da ben çok fazla iş yapacağını o noktada zannetmiyorum ama Fast and Furious filmlerinde olmasın ya.
Yani bir de yani Justin bir...
Paul Walker, işte Vin Diesel.
Bu tarz insanlar varken.
Bu tarz insanlar varken hakikaten şimdi Jason Statham dahil oluyor yeni filmde.
Evet sonunda. Yani hakikaten. Bir önceki filmin sonunda şeydi.
Sürpriz olarak çıktı. Hani hakikaten bu tür insanların böyle sevdiği sert filmler, sert film havası taşıyan bir filmin, bir film serisinin Justin Bieber'la birlikte bu kadar hani yumuşatılmasını.
Gerek yok.
Şahsen çok fazla kaldıramam açıkçası. Son haberimiz de Ford tarafından Ford efsanevi Mustang ailesinin 2014-2015 modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Tasarım anlamında ciddi bir değişim söz konusu. Ben tasarımı hem beğendim hem beğenmedim. Böyle bir kararsızım açıkçası bakıldığı zaman. Ama hani nasıl diyeyim? Bir retro havası var bir taraftan. Ama diğer taraftan da...
Şey güzel tasarımı... kombin etmişler. O Mustang'in sert hatlarını biraz yumuşatmış, yuvarlatmışlar ama çok da fazla hani göze batacak ve arabanın genel çizgilerini değiştirecek şekilde yapmamışlar. Ben açıkçası beğendim. Biraz da modern ön ızgarası farları biraz daha modern artık şey duruyor. Daha teknolojik bir arabaymış gibi duruyor ki öyle de zaten içerisinde bazı yenilikler var. O saf yani yüksek motor gücü Amerikan muscle tarzından biraz daha çıkmış. Daha böyle bir teknolojik bir araç haline gelmiş. Bence biraz da iyi olmuş.
Ya şimdi öyle zannediyorum ki pek çok Mustang tutkunun en çok sevdiği jenerasyon 69 jenerasyondur diye. Yeni Mustang'e bakıldığı zaman o arkadaki üçlü stop grubu eski jenerasyonda isimler taşıyor bu anlamda bakıldığı zaman. Aracın içerisine girildiği zaman yani iç tasarımda da yine retro hava korunmaya çalışılmış. Ama önden bakıldığı zaman sanki var olan şu anki jenerasyon bana biraz daha agresif geliyor açıkçası bilemiyorum ama.
Biraz da hatları inceldiği için belki olabilir ama ben biraz daha modern buldum çizgilerini açıkçası. Mustang'e o dediğimiz o American Muscle motoru yükle kasa şey olsun böyle kaba hatlardan biraz artık şey olmuştu. Benim gözümde biraz eskimişti. Biraz ufak tefek makyaj gerekiyordu. Ben açıkçası beğendim.
Ama Mustang deyince de özellikle 60 saniye filminden biliriz. Eleanor. Eleanor hani Mustang denince herhalde akla gelecek ilk markadır. Keşke bir Eleanor'um olsun. Lamborghini Aventador'muş. BMW M3'müş, M4'müş hakikaten. Hiç durmam yani. Eleanor'la yoluma devam ederim. Öyle söyleyeyim. Yeni Mustang'e bakıldığı zaman 420 beygirlik bir 5 litre V8 motorun olacağı söyleniyor. Hani bu açıdan bakıldığı zaman Amerikalılar zaten yüksek hacimli motor kullanmayı seviyorlar. O da ne gider ha? Yani boşuna bakıldığı zaman.
Kükreye
gider. Avrupa için ise daha düşük hacimli motorlar, EcoBoost motorlarının olması söz konusu ki yani burada 3.5 litre ve 2.3 litrelik hacimlerden bahsediliyor.
Büyük ihtimalle çünkü bu V8 5 litre olan motor Avrupa'nın emisyon standartlarını karşılamadığı için şey yaptılar. Farklı biraz daha hacim düşürüp daha verimliliği arttıran motorlar kullanmaya başladılar. Bir 3.5 litre veya 6 motoru var. Bir de bunun dışında 2.3 4 silindirli EcoBoost motoru var. Bilmiyorum bu 2.3 litreyle Mustang kasası her ne kadar süper şarjlı olmasına rağmen nasıl bir etki yaratır? Hani o çıkan ses insanları tatmin eder mi bilmiyorum ama yani bu Ford'un Mustang'de bile motor hacmini düşürdüğünü gördüysek herhalde trend böyle daha verimli.
Ama şimdi 2.3 litre 4 silindirli bir motordan maksimum niye çıkardı? 420 beygir çıkmaz o kesin yani.
Orası kesin. Zaman. Bakıldığında yani 1 litreye 100 beygir düşünsek
250 beygir gibi
250
bir şey.
250 ekstra şeyle EcoBoost vesaire 300 desen fena gitmeyecektir büyük
ihtimalle. Fena gitmeyecektir ama 300 beygir seviyesi genelde Subaru Impreza ve Mitsubishi Lancer serisinde denk bir performans koyar ki Mustang'i biliyorsun. Brazil SUV'de ya da genel daha performanslı bir kategoride yer alıyor. Hani bilmiyorum ama Amerikan versiyonu herhalde daha fazla tutacak gibi ki zaten Mustang'in Avrupa'da ne kadar iş yapacağından da çok emin değilim açıkçası. Hani çok köklü bir marka. Herkesin tüm dünyanın bildiği bir marka ama ağırlıklı olarak Amerika pazarında kaldığı için dünya genelinde de görmediğimiz bir araç açıkçası.
Yani Amerikalılar kendi markalarını biraz tutarlar, severler. Orada biraz belki de Amerika kıtasında daha popüler olmasının sebebi o. Sonuçta otomobilin gelişmesindeki en büyük önemli firmalardan, markalardan da bir tanesi. Avrupa'dan bu rekabet çok daha sert. Avrupa'ya geldiğinde Mercedes'ler, BMW'ler,
GTI'ler vesaire bir sürü seçenek
Volvo'lar,
var.
Volvo'lar havalarda uçuşuyor. Yani Amerika Avrupa'da tutmamasının sebebi bence biraz da oradaki rekabetin daha güçlü olmasından
dolayı. Bekleyip göreceğiz. Aynı zamanda Mustang'in 4 kapılı bir aile versiyonu düzenleniyormuş. Şimdi hani 4 kapılı yüksek performans aile otomobillerine olan ilgi de giderek artıyor. İşte Mercedes tarafında AMG'ler, BMW tarafında M paketler, M modelleri, işte Audi'nin RS6, RS4 gibi farklı seçenekleri vesaire gibi çok fazla seçenek var ve bunların satış rakamları geçen gün artıyor. Ford tarafı da Mustang'in yeni versiyonu için 4 kapılı bir alternatif planlıyormuş. Bunu da bekleyip göreceğiz. Son olarak az önce Justin Bieber'ı neden görmek istemiyoruz dedik ya. Şu an ekranlarınıza gelen videoda bu kişi Matt Ferrer, az önce bahsettiğim Drive kanalında özel program olan bir kişi. Yine Amerikan otomobil televizyonculuğu açısından tanınan bir karakterdir. O geçtiğimiz yıl Paul Walker hayattayken onun izniyle Paul Walker'ın şahsi garajına girmiş. AE Performans adı verilen bir şirketin garajı bu. Bu şirketin sahiplerinden bir tanesi Paul Walker. Diğer sahibi de Paul Walker'ın yolcu koltuğunda oturduğu aracı süren ve yine hayatını kaybeden kişi. Hani bakıyorsun Ender, şimdi yavaş yavaş videoyu oynatalım. Bak, Paul Walker'ın sahip olduğu arabalara bakıyoruz. Yine üstte eski bir Mustang var, alt tarafta yine eski bir Amerikan otomobil var. Ford yansıdan GT40 olması lazım. Yine oldukça iddialı ve az sayıda üretilen bir otomobil. Yanda şu an önünü göremiyorum ama yine eski bir Mustang var. 90 ortaları ya da 2000'lere yaklaşırken. İşte Ford Escort Cosworth var yine yanlış hatırlamıyorsam. Zaten kendisi hepsini anlatıyor ama bu taraftan da Facebook'ta takipçilerimiz
yorum yapmışlar.
Yorum yapıyorlar bilgisayarımızın nerede bağlı olduğu için. Şimdi ilerleyelim. Yine eski BMW M1 olabilir mi acaba diye tahmin ediyorum ama emin değilim açıkçası. Yine arka tarafta boy Ford'ları görüyoruz yine üst tarafta bazen. Zaten özel bir yer yapmış kendisine. Çift katlı. Hani otomobiller boy duruyorlar orada. Tamam, bir sürü araba var, bak şöyle ufak
atlayalım. Zaten 8 dakikalık bir video. Meraklılarını takip etmesin.
İşte şu jenerasyon Mustang. Ya şu an olan Mustang çok, bence çok daha güzel görünüyor. Şunun bir Shelby Cobra'sı. Muhteşem bir görüntü sergiliyor açıkçası. Performans alanında zaten Shelby'nin neler yaptığını biliyoruz. Yine burada bir Mustang var, logodan anlayabiliyoruz. Eski Ford'lar,
bayağı bir Ford tarafına şey yapmışlar.
Yine atalım. Orada Ferrari'yi gördük. Ferrari F355 Berlinetti'ydi galiba. Yine eski bir BMW var. BMW'nin şu tasarımda hiç eskimedi ya. Hala hani böyle albenisini koruyor açıkçası. Yine özel bir versiyon olduğunu anlatıyor Matt Ferrer burada. Biraz daha ileri alalım. Yine burada Eleanor var işte ya. Yani hakikaten yani şu arabaya bakıyorsun, yanındaki Porsche umurumda bile değil açıkçası. Hakikaten canavar bir tasarım. Üstte yine eski otomobiller var. Arkada bir de Rolls-Royce Ghost var galiba. O da herhalde birkaç milyon euroluk bir araba. Onu söylemek gerekiyor. Yani Porsche'ler yan yana dizilmiş durumda.
Bir fıstık yeşil de
çıkmış. RS2 olabilir o. GT RS2. 911 GT RS2. İleri saralım. Yine burada Audi RS4 var galiba. Yanında yine Porsche 911 GT3 olabilir. Emin değilim. Onun yan tarafında yine bir Camaro var. Onun yanında Toyota Supra var ki zaten birinci nesil Fast and Furious 1'i de heyecanla ağzımız açık, ağzımızı sulara akarak izlediğimiz arabalardan bir tanesiydi Toyota
İnanılmaz
Supra.
İnanılmaz bir garaj ya.
Yani baksana boy gidiyor. Şurada sonlarda eski bir Station Wagon var, onu göstermek istiyorum. Şurada eski bir Mercedes SL serisi bir otomobil var. Yanında yine BMW'ler var, altta daha yeni bir Nissan var. Amerika'daki otomobil kiralama şirketlerinin çok sık karşımıza çıkan modellerden bir tanesiydi. Bu tam ismi aklıma gelmedi. Buradan şöyle sonlara doğru gidelim. Matt Ferrer abimiz anlatmaya devam ediyor. Amerikalılar ne kadar rahat. Altında sandalye, short, kabada gözlük anlatıyor. Ve YouTube'da 1,5 milyon kişi tarafını izlemiş. Yorumlara baktım. Kimse de demiyor ki abi sen niye sandalyeyle çıktın
yani. Bir burada olsan.
Nissan 270'si de olabilir.
O araba yeterlikle mi biniyorsun falan, bir sürü yorum görüyorum.
Camaro SS var. Burada Maserati var. Quattroporte olabilir. Yalnız şu arabaya bakar mısın ya? Müthiş. Hakikaten müthiş yani. Hani
eski cenaze arabalarına benziyor biraz.
Biraz hakikaten Amerikan cenaze arabaları nasıl, üstteki de gerçi biraz onlara benziyor. Bakıldığı zaman.
Taşındı.
Şu uzun koltukları sen bir yerden hatırlıyor musun? Ben şuradan hatırlıyorum. Eskiden teyzem oturduğu için Topkapı'dan biz Eyüp'e giderdik. O hatta Edirne Kapı, Eyüp Topkapı hattında eski Amerikanlar çalışırdı dolmuş olarak. O uzun koltukta küçüğüz tabii.
Benim ilkokul servisim çok, markasını hatırlıyorum. Enteresan bir araçtı. Onda öyleydi şeyler. Koltukları.
Evet, tek anlatmaya devam ediyor. Buradan tekrar ana sayfamıza dönelim. ana sayfamıza dönüşle birlikte mobilitenin bu bölümünün daha sonuna gelelim. Biraz uzun program oldu. Umarız hoşunuza giden, keyif veren, bilgilendirici bir program olmuştur. Mobilitenin her bölümünde ilginç haberleri, yeni teknolojileri sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşene dek. Şimdilik hoşçakalın, hoçakalın derken de hem sosyal medyadan bizlere ulaşabilir, sorularınızı aktarabilirsiniz. Hem de bu videonun altına yorumlarınızla programın daha iyi gitmesi adına eleştirilerinizi bizlere yapabilirsiniz. Bir önceki bölümde eleştirel anlamda otomobil haberlerinin biraz zorlama olduğu söylenmişti. Ancak dediğimiz gibi mobille ilgili olan her şeyi programın içerisine dahil etmeye çalışıyoruz. Amacımız programın süresini uzatmak değil, keyif aldığımız şeyleri sizlerle uzun uzun konuşmak, sizlerle paylaşmak. Aynen. Bu bazen 1 saat olur, bazen 90 dakika olur, bazen 30 dakika olur. Ama uzatmaktan ziyade Ender'le birlikte biz günlük hayatımızda çok sık beraber olduğumuz için hoş konuşmaktan keyif aldığımız, hoşlandığımız şeyleri sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki hafta görüşene dek. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.
What are you smiling about?
Dude, I almost had you.
Sweet home.
I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. Let the rain wash away.
The most important thing in life will always be the people in this room, right here, right now. Salute me, familia.
I'm coming home.